İyi geceler, kavuştuk yine. Sandığa kavuşmaya da artık saatler kaldı diyebiliriz. Haftalardır adaylar konuştu, liderler konuştu, hatta bakanlar konuştu. Sıra millet egemenliğinde. Sandığa pazar günü mutlaka gidin diyoruz. Ve oy kullanmadan önce de iyi düşünüp taşının.
Sek verelim. Dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.
Evliyle sokağa hesap sormaya.
Sayın Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Hakkımızı istiyorum. Emekler hakkını istiyor.
Boyalı kağıt taşıyoruz cebimizde. Alım gücü mü kaldı? Alım gücü yok.
Bugüne kadar bir Ankara'dan toplanıp gelenler vardı biliyorsunuz.
Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı kara.
Balkanlar sevinecek. Gazze sevinecek. Ağızka Türkleri sevinecek.
Dün anadan babadan kalan tarlaları verelim, yine onu alamayız, satın alamayız.
Takas yapalım. Takas yapalım.
Hazırım. Anneden ve babadan kalan bütün tarlaları diyorum.
Ankara'dan abim geldiğinin yerine Ankara'dan Bakanlar Kurulu geldi diye bir türkü bestelettireceğiz bunlara.
Bir baktım. Komutanım merhaba, merhaba.
Aleykümselam, sağ olun.
Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür.
20 sene sonunda getirdiler Türkiye'yi bu noktaya. İçmişinden de çıkamıyorlar.
Evet, mavi ışıkları anıyoruz ve bir kez daha tekrarlıyoruz. Sandığa pazar günü mutlaka gidin, oy kullanmadan önce de iyi düşünüp taşının. Peki kim kazanacak, kim kaybedecek? Pazar günü belli olacak. Ama kazanması gereken bir şey var ki milletin egemenliği ve demokrasi kazanmalı. İşte bu noktada bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan nasıl yani dedirten bir açıklama geldi. Öyle yenilir yutulur bir açıklama da değildi Bakan Tunç'un açıklaması. Seçim güvenliği konusunda ayar mı verildi diye de sorduk kendi kendimize. Yılmaz Tunç Ekrem İmamoğlu'na seslenerek pazar günü seçimde sen seçimi kaybediyorsun haberin yok dedi. Biz de soruyoruz buradan Sayın Bakan'a bizim bilmediğimiz. Yurttaşın bilmediği, sizin bildiğiniz bir şey mi var Sayın Bakan?
Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun. Haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın.
Kendi adaylarını desteklemek için bakan israfı yapıyorlar. 17 bakana işi gücü bıraktırdılar. Hadi İstanbul'a dediler.
Dua edin olur mu?
Olur dua ederim.
Bizim başkan size emanet.
Bir baktım. Komutanım merhaba merhaba.
Pardon.
Aleykümselam sağ olun.
31 Mart'ta Büyükşehir'de de Murat Kurum kardeşimizle inşallah yolumuza devam etmek istiyoruz.
Sayın Murat Kurum'a sahip çıkacağız. İstanbul hizmet bekliyor.
Türkiye genelinde ben il il geziyorum. Özellikle muhalefet partilerinin vaatlerinde popülizmin sonu yok. Örneklerini Ankara'da ve İstanbul'da gördük.
İnşallah seçimlerde İstanbul'u alacağız. Sizlerin desteği önemli.
Murat Kurum Başkanımıza inşallah bizler de çok güçlü bir destek vereceğiz.
Birileri bundan huzursuz oluyor. Onları huzursuz etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz.
İçişleri Bakanlığı'nın amigo gibi mikrofonu eline al. Ya kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz?
31 Mart akşamı İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Murat Kurum kardeşimizi şehir emini yapmaya var mıyız?
Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun. Haberin yok. Sen Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın.
81 tane valisi, 17 tane bakanı, Cumhurbaşkanı 100 kişi ya. 100 sene emniyet müdürü, 100 sene savcısı, 100 tane kaymakamı. Maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun.
Evet, pazar günü oylarımızı kullanacağız ve adalete teslim edeceğiz. Ama Adalet Bakanı İstanbul'da seçimin sonucunu şimdiden ilan etti. Çiğdem, bir Adalet Bakanı'nın bu yenilir yutulur cinsten olmayan sözlerine bir daha bakalım, sonra devam edelim.
Ya sen kendine bak, sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın.
Ya yani insan dehşete kapılıyor.
Dehşete
yani
kapılıyor.
Bu cümleleri...
Evet, bu kadar rahat sarf edebilmesi bir Adalet Bakanı'nın, ya bir de Adalet Bakanı yani, hani bir başka icracı bakan da değil. Adalet Bakanı'nın bunu, bu cümleyi kuruyor olması, velev ki dil sürçmesi olsun ya da başka bir şey zihninde kastediyor olsun, bu cümle kabul edilebilir bir cümle değil. Yani Allah'tan biz de şaşırma duygusunu kaybetmiyoruz ve kanıksamıyoruz. Zaten böyle bir cümleyi kanıksamamamız da gerekiyor. Yani insanın aklına bin türlü şey getiriyor. 2017 referandumunu biliyoruz. Yani oradaki şaibeler hala açığa kavuşturulmuş değil. Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz zarfları geçerli sayması başta olmak üzere bir dizi kabul edilemez şey oldu. Ve o 2017 şaibeli referandumun ardından bugün yakındığımız ne varsa... Hepsinin aslında müsebbibi olan, düğümlendiği yer olan partili cumhurbaşkanlığı seçimi bu şekilde kabul edildi. Unutmayalım, orada da zaten İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'nın seçim zamanı istifa etmesini düzenleyen anayasa maddesinin fıkrası, yanlış hatırlamıyorsam 114. maddeydi. O referandumla kabul edilen anayasa değişikliğinde çıkarıldı. Yani çıkarılmasının sebebi işte buymuş. Yani İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın bu kadar orantısız güç oluşturacak şekilde bu kadar cüretkarca konuşabilmesiymiş. Yani o zaman aslında bu sözler, bu ifadeler hepimizin ve bütün yurttaşlık haklarının biraz gaspı anlamına geliyor. Ben öyle bakıyorum. Yani bizlerin hakkına el uzatılıyor aslında.
Evet. Yani Çiğdem de dikkat çekti az önce Nevşin. 17 tane bakan. Şu anda Ekrem İmamoğlu 17 bakana karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, muhalefete karşı mücadele ediyor. Fakat tabii bakanlar destek veriyorlar, destek açıklamaları yapıyorlar ama ya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bu açıklaması artık tüy dikti. Yani böyle bir açıklama neye bağlıyorsun? Evet. Ne demek istiyor burada Ekrem İmamoğlu'na? Yani bir ayar mı veriyor, dediğim gibi az önce seçim güvenliği konusunda tehdit mi ediyor?
Yani son çırpınışlar bence daha ziyade, tehditten falan ziyade. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. 2019 yılını hatırlayalım. Aslında orada AK Parti elini çok da yine aynı sistemle, yani Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi içerisinde biz o seçime gitmiştik. Ve hani Ekrem İmamoğlu da yeni bir isimdi. Daha güçlü hissediyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan elini. O zaman Binali Yıldırım aday yapılmıştı. Siyasette çok hani eski bir isim. Tam meclis başkanlığı yapmış bir isim. Aslında o da bir garipti. Yani meclis başkanlığı yapmış birisinin hani daha sonra İstanbul Belediye Başkanı adayı olması çok da alışılagelmiş bir şey değil ama siyasetçi birisiydi. Tamam, o da işte teknokrat kökenli falan kendisine göre ama milletvekilliği yapmış, işte meclise çalışmış, çokça seçim kampanyası görmüş bir isimdi. Şimdi o zamandan 2019'dan 2024'e tabii çok şey değişti. Bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun eli daha güçlü. Neden? Çünkü bu 2019'dan 2024'e kadar geçen zamanı Ekrem İmamoğlu bana göre iyi değerlendirdi. Yani... İcraatçı bir başkanlık dönemi yapmaya çalıştı elinden geldiğince. İşte metro projeleri olsun, kent lokantaları olsun, işte gençlere destek olsun vesaire, kreş meselesi olsun falan. İmza projeleri oldu yani. Çılgın projesi olmadı belki. İstanbul'da da çok çılgın bilmem ne kıyısı yaptık olmadı ama mesela hakikaten Üsküdar'da yaptıkları şey güzel olmuş. Kıyı düzenlemesi hakikaten güzel olmuş. Yani gidip orada o uyduruk yerlerde para bayılıp çay kahve içmene gerek yok. Vatandaş olarak gidiyorsun, denizin dibinde tertemiz oturabiliyorsun. Yani neyse, uzatmayacağım. Açarız tek
aslında
tek ama.
Aslında anayasa hükmüdür. Yani kıyılar, sahiller halkındır.
Halka,
yani
halka
aslında enteresan bir şey yaptı Ekrem İmamoğlu. Ne yaptı biliyor musunuz? Hani hep CHP'nin mesela 14 Mayıs seçiminde de bu sıkıntıyı yaşadılar. Ya işte halka dokunmak. Ha nasıl yapacağız bunu? Ya nasıl ulaşacağız? Ne muhafazakar aday çıkarırsak işte halka yaklaşmış olacağız. Temasımızın olmadığı kesimlerle temasımızı geliştirmiş olacağız. Farklı şekilde yaptılar İmamoğlu döneminde. Yani icraat yaparak. Yani illa orada ama mesela ilçe adayları da öyle dikkat ederseniz. Mesela Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat. Muhafazakar birisi değil ama başka bir şeyle, bir halkçı belediyecilikle bir iddia ortaya koyuyor.
Restorasyon yaptı, renovasyon yaptı tarihi eserlere, kültürün
şimdi
başındaydı.
Şimdi buna rağmen, yani Ekrem İmamoğlu bu kadar icraatçı belediyecilik yapmış olmasına rağmen AK Parti bence orada stratejik bir hata yaptı. AK Parti dedi ki, baktılar seçim sonuçlarına, ya İstanbul bir muhalefet kenti olma yolunda gidiyor son seçimlere baktığın zaman. Biz o zaman kutuplaştırıcı bir figür koymayalım, onun yerine işte teknokrat bir isim koyalım dediler. Murat Kurum. Fakat Murat Kurum'un da belli ki yani siyaset tecrübesi burada epey eksik geldi. Yani teknokrat olmayla, Cumhurbaşkanı'nın kanatları altında bakanlık yapmayla, şimdiki bakanlıklar eski bakanlıklar gibi değil ki bu hükümet sistemi, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle. Bu anlamda Murat Kurum biraz zayıf kaldı. Ve anladığım kadarıyla son haftalarda da bakanları da yollayalım, yüklenelim dediler. Herkes hep birazdan destek versin Murat Kurum'a. Bence orada da stratejik olarak şöyle bir hata yaptılar. Bu Ekrem İmamoğlu'nu güçlendirdi şimdi. Yani bakın bugün gazetelerin manşetlerinin hepsine özellikle iktidara yakın olmayanlara ya da internet sitelerine Ekrem İmamoğlu size de söyledi. İşte herkes beraber Ekrem İmamoğlu tek. Ya muhalefet bile İmamoğlu'na karşı. İmamoğlu tek. Şimdi bu ne olacak? Sen bütün bakanlarını sahaya sürüp buna rağmen Ekrem İmamoğlu kazanırsa bu Ekrem İmamoğlu'nu güçlendirmiş olacak. Eğer bunu böyle yapmasalardı bence Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u gözden çıkarmış olsaydı bence işi 2028 için daha kolay olacaktı, daha rahat olacaktı. Şimdi durduk yerde o herkese karşı çıkardım bir adam kazandı. Şimdi ister istemez Ekrem İmamoğlu'nun siyasi iddiasını başka bir yere taşımış olacaklar. Başka evet. Hiçbir şey yapmasa gerek yok Ekrem İmamoğlu. Yani bence orada stratejik bir hata oldu. Belki hani şey deselerdi ya tamam olabilir belediye seçimidir iyi kazanmışlardır deyip geçip gitselerdi kendileri açısından daha mantıklı olabilirdi. Eğer seçim sonuçları son günlerde konuşulan anketler gibi çıkarsa diye de şart
düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu kazanırsa 1 Nisan'dan itibaren artık başka bir yani 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru hatta belki muhtemel bir erken seçime doğru da bir iki göreceğiz. Aday karşılıklı onu göreceğiz dediğin gibi. Evet. Şimdi Murat Adalet Bakanı kim? Adalet Bakanı kimin sicil amiri? Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakim ve savcıların sicil amiri. Yani Yüksek Seçim Kurulu da bu seçimin güvenliğini sağlayacak organ ve bizim oylarımızı teslim edeceğimiz yer baktığında. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun hakim ve savcılarının sicil amiri böyle bir söz söylüyor. Ve İstanbul'da seçimin sonucunu şimdiden saatler kala ilan etmiş durumda. Bir başka açıdan da YSK'nın da bu konuda bazı konulara göz yumması var. Örneğin reklamlar konusunda. Mesela Türk bayrağını reklamlarda kullanmak, yani siyasi partilerin seçim propagandasında kullanmaları yasak. Fakat AK Parti Türk bayraklı propaganda filmleri her yerde dolaşıyor. Bütün televizyonlarda yayınlanıyor. YSK'ya bu konuda bir başvuru da var. Hani iptali konusunda YSK görmezden geldi. Şimdi biz pazar gününe böyle bir atmosferde gidiyoruz. Nasıl güveneceğiz YSK'ya ve YSK'nın hakimlerine ve bunun sicil amirine? Bunların sicil amirine.
Vallahi nasıl güveneceğiz? Sandıklara gideceğiz. Yani bunun başka yolu yok. Yani armudun sapı, üzümün çöpü zamanı değil. Sandıklara gideceğiz. Bir kere bu bir. İkincisi arkadaşlar sandık güvenliği demokrasilerde tabii. Sandık güvenliği hudut güvenliği kadar önemlidir. Yani siz hudutlarınızı nasıl koruyorsanız sandığa giren her bir oyun eşit koşullar altında girmesinden ve onun adil olarak sayılıp sonuca bağlanmasından sorumlusunuz. Kim sorumlu? Bütün hükümet sorumlu, yürütme sorumlu ama en çok iki bakan sorumlu. Bir Adalet Bakanı, bir İçişleri Bakanı. Yani İçişleri Bakanı fiziki güvenliğinden sorumlu değil mi? Adalet Bakanlığı da seçimin adil sonuçlanmasından sorumlu. Şimdi bugün itibariyle yani Sayın Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanı'nın Bartın'da değil mi? Bartın'da yaptığı bu Bartın'da. Konuşmadan sonra insanın aklına bin tane soru işareti giriyor. Hakikaten nereden biliyor kaybettiğini? Yani sandıkları tek tek şimdiden bir şey mi yaptılar? Yani burada İşin içinde bir başka şey var. Yani bu kadar Nevşin az önce bir telaştan söz etti. Bir telaş var. Bir telaş var. Bunu da Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Sultanbeyli'deki konuşmasındaki bir cümlede deşifre edebiliriz arkadaşlar. Yani burada dedi ki bu şehir kimsenin atlama taşı olamaz. Burada İmamoğlu'nu kastediyor. Yani İmamoğlu işte buradan şey yapacak, Cumhurbaşkanlığına doğru gidecek. E kendisi gitmedi mi? Ya kendisi aynı yolu izlemedi mi? Şimdi bakın bu cümlenin aslı şöyle olmalı. Yani Sayın Erdoğan şunu demek istiyor. Bu şehir benden başka kimsenin atlama tahtası olamaz. Şey, atlama taşı olamaz. Bu iş çünkü baktığı zaman yani Erdoğan İmamoğlu'na baktığı zaman kendi siyasi yükseliş seyrini görüyor. İkinci defa İmamoğlu kazanırsa bu seçimi. Ha bir parantez açayım.
Üçüncü hani defa böyle hatta. Üçüncü defa Murat.
Yani evet seçim tekrarında da kabul edersek öyle denebilir. Ama yani bunu da kazanırsa bu defa hani sadece 2028'e doğru önü açılmış olmayacak. Ne olacak bir de biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bir kenara bırakın. Türkiye'de ilk defa bu kadar 22 yıldır, 21-22 yıldır Erdoğan'ın karşısına muhalefetin, genel anlamıyla muhalefetin, yani Erdoğan karşıtı muhalefetin diyelim, bir doğal lideri çıkacak. Zaten diğer bütün muhalefet partilerinin de hani iktidarla birlikte neredeyse tek hedef İmamoğlu diye ortaya koymaları biraz bu yüzden, hatta CHP içindeki o meşhur hizbin, yani bunun bütün şey bu. Yani Türkiye bir doğal liderle, Erdoğan'a karşı ağırlık yaratacak bir liderle çıkacak. Bu kadar bakanın seferber olması da bu yüzden. Efendime söyleyeyim işte sen kaybettin seçimi filan türü söylemler. Ben bugünden itibaren soru işareti düşmüştür seçime Adalet Bakanı'nın bu sözleriyle. Açık söylemek lazım. Yani artık bazı şeyleri açık konuşmak lazım. Yani sandık güvenliğinden, seçim güvenliğinden sorumlu kişi diyor ki rakiplerden biri kazandı bile diyor. Senin haberin yok diyor öbürüne. Şimdi hakikaten vahim bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Bu böyle hani şakayla falan da geçiştirilecek bir şey gerçekten değil. Hı-hı. Bakalım şey ne olacak? Tabii bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Böyle sanki anketler İmamoğlu'nu önde gösteriyor diye ve her şey olmuş bitmiş o nasıl olsa kazandı filan. Ya bu havaya da tabii kapılmamak lazım. Murat Kurum kazanabilir. Nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bakın Doğan ilk tur 2019'daki ilk tur seçim kaç oy farkla bitti? 13 bin küsur 13 bin. Değil mi? İstanbul'da kaç sandık var? 33 bin. Bakın yani her sandıkta bir oy şey olsa, havaya uçsa, bir yerlere gitse, kedi kapsa, bir şey olsa zaten seçimin akışı değişecek. Yani bakın Erdoğan'ın bugün bir sözü daha var. Pazar günkü seçimlere bir başka hazırlanıyoruz diyor. Yani tamam bununla şeyi kastediyor görünüşte, işte çok iyi örgütlendik, sandık görevlileri bilmem falan diye, ama yani bütün bunları bir araya getirince bir psikolojik baskı faktörü de ayan beyan kendini gösteriyor. Tekrar ediyorum, sandık güvenliği hudut güvenliği kadar önemlidir ve bu şekilde ele alınmalıdır.
Evet, tabii eski sistemde az önce Çiğdem sen de vurguladın. Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı hani görevden çekiliyorlardı ve oraya bürokratlar geliyordu ki adaletli gitsin diye. Adalet Bakanı bunu söyledi. İçişleri Bakanı da bir şeyler söyledi. İçişleri Bakanı da demeçleri var. Evet. Deniz sana gelmeden İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ne demiş bir bakalım. Sonra onu da değerlendirelim.
Birileri bundan huzursuz oluyor. Onları huzursuz etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz.
Ya huzurumuzdan mesul bir bakanlık. Huzurumuzu sağlaması gereken bir bakanlık ve o bakanlığın başındaki insan huzursuzluk vermeye devam edeceğiz diyor Deniz. Nesini konuşalım? Neresinden tutalım?
Yani çok da üstünde durmamak lazım bence. Yani netice itibariyle bu bakanların hiçbir tanesinin siyasi tabanı yok. Bakan yapılmasa yani seçildiği il dışında Adalet Bakanı'nı kaç kişi tanıyordu? Öyle değil mi? Yani AK Parti'de siyaset yapıyordu. Grup başkan vekiliydi vesaire falan. Ama öyle bir müthiş bir siyasi şey oluşturamadı. Ya Ali Yerlikaya da öyle. Siz burada bayağı bir o ilk bakan olduğunda ya farklı bir profil sergiliyor vesaire falan diye. yani siz burada derken gazetecileri kastediyorum. Verdik gazı. Adam kaldıramadı yani. Sonuçta gerçek kimliğini ortaya koydu. Şimdi de gerçek kimliğiyle yüzleşiyoruz. Netice itibariyle birileri dediği karşı taraf. Yani AK Parti'ye oy vermeyen taraf. Orada hiç azımsanamayacak bir yer. Yani bu ülkenin nüfusunun yarısı en azından. Hatta daha fazlası diyebiliriz. Onları huzursuz etmek İçişleri Bakanı'nın söyleyeceği şey midir? Yani ben doğrusunu istersen çok kale almamaktan yanayım. Çünkü böyle hani biraz önce konuştuk ya, oya sahip çıkmak, oyunu sandığa atmak, sayılıp listeye girene kadar ona sahip çıkmak burada en önemli. Murat Yetkin söyledi galiba. En doğru yöntem. Yani onun dışında bunları söylediklerinde falan çok takılmamak lazım. Evet, Adalet Bakanı şimdi muhtemelen diyecektir ki ya ben tahminimi söyledim diyecektir. Yani bunun büyük ihtimalle böyle bir şey olacak. Siz bunun başka yerlere çekiyorsunuz diyecek. Hı hı. Halbuki yani bu kadar emin konuştuğuna göre sen bu seçimi kaybedeceksin. Sen bu seçimi kaybedeceksin. O zaman ben de şunu derim Sayın Adalet Bakanı. Bilgisayar sisteminde bir şey yaptı, oyun oynadı. Sandıktan ne çıkarsa çıksın birleştirme tutanakları bilgisayar programı sayesinde birilerini kazandıracak. Şimdi böyle bir iddia ortaya attım diyelim ki. Sayın Adalet Bakanı buna nasıl karşı çıkacak? Seçimden 3 gün önce Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiğini siz nasıl biliyorsanız, değil mi? Ya bana sorsa ya nereden uyduruyorsun, ne bilgisayar programı, ne vesaire falan. Peki derim, siz niye böyle bir kesin ifadelerle vatandaş söylese idare edilebilir ama siz Adalet Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz. Sizin söylediğiniz sözlerin bir
anlamı var.
Anlamı var, arka planı var. Yani ne oldu, herkesin kafasında şey yarattı işte. Ya bunlar acaba bir oyun mu oynayacak? Bilgisayar sistemlerinde, yazılımlarda vesaire bir şeylerle mi oynadılar diye bir şüphe uyandırdı mesela. Şu anda Türkiye'de emin olun birçok insanın kafasında bu soru işareti var. Bu soru işaretini de İçişleri Bakanı destekledi. Ne dedi? Daha çok huzursuz edeceğiz. Şimdi bir sıradan bir vatandaşsın. Adalet Bakanı böyle bir ifade kullanınca sen muhalefete oy veriyorsun. Huzursuz oldun zaten, değil mi? Yani ya yine seçimin sonuçlarıyla mı oynayacaklar falan diye bir huzursuzluğa kapıldın. İçişleri Bakanı da çıkıp bunu teyit ediyor neredeyse. Bizi daha çok huzursuz edeceğiz. Söylediklerinin yani ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor.
Evet.
Onun için ciddiye almamak lazım.
Belki düzeltirler, belli mi olur?
Yani düzelteceklerdir. Düzelteceklerdir. Bakın yarın görürsünüz ikisi de çıkacak ve tevil edecekler.
Peki bu görevi kötüye kullanmaya girer mi yasal girer olarak? Tabii. Çünkü yani böyle bir süreçte taraf belirtmiş, karşı tarafı tehdit etmiş oluyorlar yasal olarak yani.
Tabii bir kere hani bakan olarak zaten bütün devleti ve bütün toplumu temsil ediyorlar. Yani bir eşitlik gözetmeleri gerekiyor. Evet. En basit asgari şey bu yani. Ona bir kere aykırı davranıyorlar tutum ve sözleriyle.
Ya en üzücüsü de ne biliyor musunuz? Bugün ben Ankara'dan İstanbul'a gelirken yine bir bakan geliyordu. Ya gerçekten ya bakanın uçak parasını devlet ödüyor. Yanında 5-6 tane koruma, 3-4 tane danışman, 10-12 kişilik ekipler bunlar. Bugün uçak biletinin fiyatı da 2000 küsür, 2500 lira falan. Çarpın onunla, kaç ediyor? 25 bin lira falan ediyor. Yani bu devleti daha fazla ediyor galiba, değil mi? Yanlış hesapladım. Matematiğimiz yandı artık bunlar yüzünden de. Yani ne hakkın var kardeşim ya? Sen burada seçim propagandası yapacaksın diye tüy bitmemiş yetimin hakkını, bu devletin bütçesini, Ankara-İstanbul seyahatinde masraf etme hakkına sahip misin? Sorsan diyecek ki ben
bir nokta daha var.
İstanbul'da şöyle bir toplantıya gittim. Kılıflarınızı da biliyoruz. Bunlara kılıf hazırladığınızı da biliyoruz. Cumhurbaşkanı ya, Cumhurbaşkanlığı forsuyla seçim gezisi yapıyor, tog atıyor çocuklara. Ya hiç olmasa AK Parti Genel Başkanı şapkanızla kullanın değil mi? Öyle bir otobüs yapın yani.
Daha ilerisini söyleyeyim. Yüksekova mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksekova mitinginde yani artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksekova mitingi demeyelim de AK Parti Genel Başkanı'nın Yüksekova mitinginde Savunma Bakanı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla gidiyor. Seçim mi?
Sorsan terörle mücadele için gittim diyecek. Yok gerçekten Murat... öyle yani. Sorun terörle mücadele için birlikleri denetlemeye gittim de diyecek.
Evet. Murat bir şey söylüyordun. Eklemen var ya, galiba.
Evet bir şey evet bir küçük eklemem var. Bu hani onları huzursuz etmeye devam edeceğiz söylemi. Siz kaybettiniz haberiniz yok söylemi. Benim aklıma bir de şeyi getirdi. Bu Cübbeli Ahmet Hoca diye bir tip var. Bu sosyal medya fenomeni. Böyle bir tip biliyorsunuz. Kendi mensup olduğu cemaatten de attılar. Yok atamazsınız falan diyor. Tuttu dedi ki Cumhur İttifakı'na oy vermeyen günahkar sayılır dedi. Cumhur İttifakı partilerine oy vermek vaciptir dedi. Şimdi İslam'da vacip deyince zorunlu yapacaksın onu yani. Ya bu nasıl bir şeydir? Bunu herhangi biri söylese şu anda içerideydi yani. Alınmıştı gözaltına. Öyle, halkın mali, işte manevi değerleriyle oynamaktan, hakaretten. Her şeye alet ediyorlar, her şeyi. Ama Cübbeli Ahmet devri bu. Yani işte hani başta klibimiz vardı ya iyi düşün taşın diye. Evet. Hani Cübbeli Ahmetlerin devri bu. Onların evet. borusu ötüyor şimdi. Onlar evet. dini de kullanabilirler. Her türlü milli manevi değerleri de kullanabilirler. Senin dediğin gibi... İşte parti propagandasında bayrağı da kullanabilirler. Onlara serbest. Onlara her şey serbest. Yasalar evet. diğerleri için.
Biz
hani ötekiler Murat, diyorlar ya ötekiler için geçerli.
Biz umudu diri tutacağız. Bu işleri düzeltmenin yolu sandığa ki. Gitmek ve sandığa sahip çıkmak. 2019'da da bunu denediler. 2019'da da burada biz seçim stüdyosunda sabaha kadar buradayız dedik ve bu işin peşini bırakmadık. Yani dolayısıyla inadına sandığa gideceğiz. Bütün yurttaşlar olarak sandığa gideceğiz ve o sandığı boş bırakmayacağız. Sandıkta seçim sayım yapılırken o sandığı boş bırakmamamız gerekiyor. Bu çünkü bizim bir cumhuriyet ödevimiz ve yurttaşlık bilincimiz. Şimdi tabii İmamoğlu bu bakanlarla, bu bakanların demeçleriyle mücadele ediyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da rakibi, muhalefette rakibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da rakibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geç geldi. Herkes daha erken geleceğini bekliyordu. Hatta ilçe ilçe dolaşacağını bekliyordu. Bir mitingle geldi, geçiştirdi. Bunda tabii ekonomik koşulların rolü mü var diye insan soruyor kendine. Yani ekonomik koşullardan dolayı halkla yüzleşmek mi istemiyordu? Zira emekliye ve enflasyona dair hiçbir vereceği demet yok. İşte emekli seyyane zam bekliyordu. Promosyon verildi. Müjde yok. Promosyon verildi. Şimdi bu yüksek enflasyon ortamında bir de artık veremeyiz demeye getiren bir cümlesi var. Veremiyoruz. Yani hani olsa dükkan senin derler ya böyle halk arasında. Versek de bir dipsiz kuyuya giriyor dedi. Bir izleyelim konuşalım.
Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.
Milletvekiline veriyorsun, maaşına kendi kendine zam yapıyorsun, dipsiz kuyuya gitmiyor. Emekliye verince dipsiz kuyuya gidiyor. Yazıklar olsun.
Ne diyor Cumhurbaşkanı? Veriyoruz emeklilere ama dipsiz kuyuya atmış gibi kayboluyor. Kaybolur tabii. Memlekete bereket bırakmadınız ki.
Salı pazarında sohbet ederken 4 kişiden 3'ü bu maaş soruyor. Tabii emekli maaşını soruyor. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi alıp satarız. 10 bin lira gelir getirecek de ikinci ek bir iş. Daha önce hatırlıyorum ben 80'li yıllarda öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu akşamları veya mesai saatleri sonunda.
Evet Çiğdem, emeklilere simit satın diyen Aksaray Milletvekili, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'yı da konuşacağız ama ondan önce bu Cumhurbaşkanı'nın dipsiz kuyu sözü, ne verirseniz verin dipsiz.
Ben oraya baka kaldım, dipsiz, kusura bakma. Evet,
yani. Evet, insan şaşırıyor tabii. Evet. Bu dipsiz kuyu sözü, ne verirseniz verin dipsiz kuyuya gidiyor. Senin de repertuarın iyidir. Murat Yetkin'in de bu konuda repertuarı iyidir Türk sanat müziğinde. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın güftesi, Münir Nurettin Selçuk'un da bestesi. Beni kör Erik kuyularda merdivensiz bıraktın. Evet. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın şarkısını akla getirdi. Cumhurbaşkanı şu anda biz yurttaşları kör kuyularda merdivensiz bıraktığını mı itiraf ediyor?
Ya orada tabii sözün önü ve arkası var. Bu yüksek enflasyon ortamında diyor. Yani o kadar enflasyon yüksek ki diyor. Ne verirsek verelim dipsiz bir kuyu misali eriyip gidiyor diyor. Şimdi oradaki ilginç olan şey aslında yüksek enflasyonun sorumluluğunu üstlenmiyor. Sanki yüksek enflasyon uzaklarda bir yerlerde. Şimdi dünyaya örnek
Bay
veriyor. Kemal Avrupa'da yaptı. Ve Amerika'da da
Bay
çok
Kemal
yüksek.
Bay Kemal yaptı şeyi.
Evet evet. Ya işte CHP yol açtı bu şeye. Ya işte DEM Partisi yol açtı yüksek enflasyona. Ya da işte Amerika'dan, Avrupa'dan bir düzenek kuruldu ve Türkiye'de enflasyon yükseltildi. 22 yıldır iktidarda olan ve son 5-6 yılı partide cumhurbaşkanlığıyla geçen ve özellikle son 2-3 yılında da İslami referanslarla, talimatlarıyla faiz politikasının yürütüldüğü bir ülkede bu enflasyonun sorumlusu, nihai sorumlusu bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ve onun verdiği talimatlardır. Ekonomi yönetimi çünkü ona rağmen bir şey yapamamıştır. Ama Sayın Erdoğan mitingde, bu dipsiz kuyuya tekrar geleceğim, bu enflasyonun hiçbir sorumluluğunu üstlenmeden çok uzaklarda dışarıda meydana gelen bir şey gibi anlatıyor. Senin diyeceğin az önce belirttiğin yere de gelecek olursam, evet emekliler çok büyük bir beklenti sarmalına sokuldu özellikle son zamanlarda. Ben bu beklenti sarmalını biraz da haysiyet kırıcı olarak buluyorum. Bugün, yarın, öbür gün, şimdi, 5 dakika sonra, 2 gün sonra şu konuşmada bu, yani iş artık gerçekten onur kırıcı bir hale geldi emekliler açısından. Ben 1994 krizini, 2001 krizini, yani gazetecilik kıdemim önceki iki ekonomik krizi görmeye yetti. Onun haberlerini biz yaptık. Ama iki kriz döneminde de emeklilerin durumu gerçekten bu kadar perişan olmamıştı. Bu kadar onur kırıcı bir hale gelmemişti. Hem beklentiler açısından hem yaşanan yoksulluk açısından. Ve nihayetinde belki senin de belirttiğin gibi tam gerçek sebebi bilemiyoruz. Sahaya bu kadar çok fiziken beklendiği ölçüde inmemesinin sebebi evet o yüz yüze gelme ve bunun çok böyle soruluyor olmasıyla da bağlantılı olabilir.
Mesela seçimlerden sonra zam yağmurları diyoruz. Zamlar gelecek bir anda. Çünkü zam yapmak zorunda. Bunu dengelemek için. Bu dipsiz kuyu daha da derinleşecek.
Ertelenmiş zamlar var tabii. Özellikle enerji alanında. Hı-hı. Onlar tekrar gündeme gelecek. O enerji zamları beraberinde başka artışları tetikleyecek. Evet bu dipsiz kuyu. Ama orada işte şunu söylüyor. Yılın ikinci yarısına itibaren inşallah enflasyon inişe
bu kaçıncı?
Bu geçecek diyor. Evet. Onun üzerinde.
Nevşin bazı etkisini kastediyor hocam.
Tabii canım.
Nevşin sen geçen hafta Cumhurbaşkanı şapkadan tavşan çıkaracak dedin. Ama pek çıkmadı yani evet. Emeklilerle ilgili.
Bu işte para sayma görüntüsü diye döndürüp duruyorlar. Özgür Özel de çok güzel söyledi. Yani o parayı makbuzu var. Yani belli de kontu var, makbuzu var. Ne için? İl binasını almak için biz o parayı elden verdik diye ama sanki yokmuş gibi. Başka bir şey çıkaramadılar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hani İstanbul'a niye geç geldi hikayesinde, niye daha önce gelip ilçe ilçe gezmedi anladığım kadarıyla. Şimdi İstanbul dediğim gibi muhalefet kenti olduğu için, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık kutuplaştırıcı bir figür olduğu için, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bunun dinamikleri farklı. İstanbul'da DEM seçmeni kritik. Muhtemelen şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inse ve beka söylemini kullansın, orada da sıkışıyor. Niye dönüp dolaşıp emekliyle ilgili bir şey söylemedi? Beka söylemini kullanamıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yaptılar? İşte savaş gemisi, SİHA, İHA vururuz, indiririz öyle böyle. Şimdi bu söylemi kullanabildi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde dinamikler farklı. Yani işte İç Anadolu'daki oyu konsolide etse, Karadeniz'deki oyu konsolide etse kendisini bir yere taşıyabiliyor. Şimdi İstanbul'da öyle değil. İstanbul'da DEM seçmeni kritik. Beka söylemini kullansa bu sefer DEM seçmeni konsolide eder. DEM seçmeni İmamoğlu'na yönelebilir. Onu kullanamıyor. Bence bir handikapı o. İlçe ilçe gezse, tek burada İstanbul'da bastırsa şimdi kutuplaştıracak. Karşı tarafı konsolide edecek. İyi Parti seçmeni de DEM seçmeni de gidip İmamoğlu'na oy verecekti. Bence öyle bir açmazları vardı. Onun için geldi. Son gün geziyor. Beka'yı kullanamıyor. Mesela hiç öyle bir şey söylemedi. Onlar bunlar gezi demedi mesela hiç. Çarpıcı değil mi İstanbul seçimi ve gezimezi demedi. Hiç demedi. Belli ki o ters tepecek diye bu sefer dönüyor dolaşıyor. Elde ekonomi kalıyor. Emekliye dert anlatmaya çalışıyorlar.
Ona da diyecek bir şey yok.
Fakat MHP milletvekili diyor ya işte domates satın, limon satın.
Evet,
ya kardeşim kuyrukta bekleye bekleye delettiler emekliyi. Habire kuyruk. Ucuz süt kuyruğu. Sancaktepe'de emekli kart çıkaracağız diyorlar da bak kart yok. Diyorlar ki gelin kaydolun isminizi yazdırın size 2000 liralık kart çıkartacağız diye. Gördünüz mü kuyruğu? Nerede? Kilometrelerce kuyruk olmuş. Yani insanlar emekli olmuş. Ne olmuş? Niye emekli olursun? Eskisi kadar yoğun çalışamadığın fiziksel gücün, zihinsel gücün olmadığı için emekli olursun. Adamlar emekli olmuş. Her gün bir kuyrukta bekliyorlar ya. Adamları kuyruklardan kuyruklara sersemettiler yani.
Dinlenmeleri gereken çağlarında.
Evet. Bir de diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ya bu enflasyonda dipsiz kuyu işte ne versek gidiyor. E kardeşim bu dipsiz kuyuyu kim kazdı diye sorarlar adama yani.
Enflasyonu enflasyonu önleme görevi de siz de yani.
Ya kuyuyu kendileri yani kazdılar. Doğan Şentürk kuyuyu kendileri kazdı. Kendi maceracı dedi ki bizim damak master'da makroekonomi 101 dersi almış. Oralarda öğrenmiş. Bir teorimiz var. Biz bunu deneyeceğiz de. Batırdılar. Bunun Türkçesi bu. Kuyuyu sen kazdın. Ne yapalım yani?
Evet. Evet, Nevşin de az önce söyledi Murat. MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı emeklilere ek iş önerdi. Ama milletvekili olarak kendisi de ek iş yapıyormuş. Belediyeden yılda 5 milyon TL'lik ihale alıyor ve belediyelere iş elbisesi satıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Ne diyorsun?
Murat. Bu kadar çıkarı olunca demek ki savunuyor. Yani niye savunuyor? Çünkü bu çıkar çarkı devam etsin diyor. Neden az önce değindim cemaatler falan bu kadar cansiperane yok günahkar falan ilan etmesine savunuyorlar? Çünkü Ekrem İmamoğlu geldiğinden beri beslenme boruları kesildi. Şimdi onun devamını istiyorlar tekrar. Yani bu çok açık değil mi? Neden yani... Kötü olduğunu bile bile bir şey niye savunulur? Yani emeklilerin durumunu, ha bir de emekçilerin durumu var. Emeklilerin durumu kadar bir de emekçilerin durumu var. Bakın artık asgari ücret Türkiye'de dünyadakinin aksine bir istisna olmaktan çıktı, bir kaide olmaya başladı. Yani nüfusun yarısı, çalışan nüfusun yarısı asgari ücretle çalışıyor. Ha asgari ücret değil mesela 17 bin 2 lira değil de 19 bin lira alan asgari ücret sayılmıyor ama bir farkı yok aslında. Yani evet. Ciddi bir yoksullaşma süreci ortada var. Bunu göz göre göre savunmak için bu çarktan bir çıkarının olması lazım insanın. Evet. Yani hakikaten böyle. Yani işte bürokrasi diye bakıyorsunuz 3 maaş 5 maaş bilmem ne alıyorlar. Şimdi o savunmayacak mı? Savunacak tabii. Yani tamamen artık bir çıkar ilişkisine dönmüş durumda. Ama şu da var Doğan. Şimdi ekonominin büyümekte olduğu zaman şeyde hem çıkar elde edenler ediliyordu. Bir de onu dağıtabiliyorlardı bir kısmını da işte. Hani ne bileyim o meşhur kömür makarna muhabbetine girmek istemiyorum. Ama bir kısmını dağıtabiliyorlardı. Şimdi ekonomi küçülüyor. Ama merkezde kimse kendi şeyinden vazgeçmek istemiyor. Yani kendi payından vazgeçmek istemiyor. O durumda işte emekliye, emekçiye bir şey kalmıyor. Kalmıyor. O sen sabret diyorlar. Şimdi Temmuz'da Cumhurbaşkanı kendisi diyor ki Temmuz'da bir gözden geçireceğiz diyor. Bugün Sabah gazetesi manşet atmış. Temmuz'da zam geliyor. Yani kendisi bile böyle bir şey söylemiyor. Tamamen artık algı operasyonu, tamamen yönlendirme. Böyle bir şey var. Yani evet. Eskiden şeyin de rahmetli Turgut Özal'ın da bir lafı vardı. Benim memurum işini bilir diye. Yani memura zam yap diyorlardı. O da benim memurum işim bilir diye. Yani o nasıl olsa çarkını çevirir. Hani rüşvet mi alır filan böyle o zamanlar çok tartışılmıştı. Yani benim memurum işini bilir diyordu. Şimdi milletvekili diyor ki emekli gitsin simit satsın. Git sen sat ya.
Evet. Bu arada Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağı da deklare edilmiş durumda. Yani emeklininkini belki yaparız diyorlar ama asgari ücrete zam yapmayacağız diye deklare
ettiler.
Yaparız
demiyor
yani.
Doğancığım, evet. Yaparız demiyor. Bir daha
emekliye
bakacağız diyor.
Bakarız diyor. Ama asgari ücretli herhalde yapmayacaklar. Bunu artık deklare ettiler. Deniz, bu emeklilerin beklediği sen yani zam mı? Tabii biliyoruz para olmadığı için yapamadılar ama Ankara'da mesela bu tartışılmış mı ya? Arkadaş yani AK Parti içerisinde kimse yok mu bunu söyleyecek? Ya bu adamlar çok kötü. İşte az önce Nevşin de söylediği gibi et kuyruğunda bekliyorlar, yumurta kuyruğunda bekliyorlar, gıda kuyruğunda bekliyorlar. Biz kafamızı yastığa koyamıyoruz. Biz vicdanımız rahat değil Sayın Cumhurbaşkanı diyen bir AK Partili yok mu?
Son iki cümleyi söylediklerini zannetmiyorum.
Yani ben de öylesine sordum. Ben de sanmıyorum.
Vicdanımız rahat değil, uyuyamıyoruz diyenin olduğunu zannetmiyorum. Artık vicdan kalmamış çünkü.
O zaman sen git uyu derler adama değil mi? Yani vicdanın rahat değilse git güzel uyu, dinlen yani.
Ama şunu biliyorum. Toplantılarda bu emekli meselesi ciddi oy kaybına neden oluyor. Emekliye en azından bir 3-5 bin lira seyyanen zam yapalım konusu konuşulmuş. Ve hem Cevdet İlmaz hem Mehmet Şimşek çok net bir şekilde reddetmişler. Bunu yaparsak batarız demişler. Seçimden sonra daha beter olur her şey demişler. Ve onlar ayak dirediği için de bunu yapamamışlar. Ben şey sordum mesela bunu bana anlatana. Peki ya dedim bu kadar israf, bu kadar şatafat, bu kadar yani kamu tasarruf yapacak mı? Kamu özel işbirliği projelerindeki o astronomik ödemelerden tasarruf sağlayacak mısınız? Cumhurbaşkanının işte biraz önce de örnek verdim yani Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle seçim propagandası yapıyorsunuz yani. Ya da bakanlar o kadar parayla seçim gezilerine geliyorlar. Bunlardan tasarruf yapılacak mı vesaire. Bu konuda bir şey yok ama emekliden tasarruf en kolay yöntem. Emekliden Mehmet Şimşek'in kafası öyle çalışıyor. Bir tane bakanlığa tasarruf yaptıramadı. Cumhurbaşkanına tek kuruş tasarruf yaptıramadı. İhalelerde tek kuruş tasarruf yaptıramadı. Bir tek emekliye tasarruf. Yani gerçekten ileride Türkiye'nin ekonomik ve siyasi tarihi yazıldığında emekli düşmanı sıfatını hak edecek isimlerden biri ne şey onlar için de üzülüyorum. Özellikle de Cevdet Yılmaz için üzülüyorum. Biraz da böyle ODTÜ dayanışması için de üzülüyorum. Yani emekli düşmanı diye anılacak olması hoş bir durum değil. Mehmet Şimşek yine gider İngiltere'de, Amerika'da çok umursamaz da Cevdet Yılmaz'ın öyle bir kapasitesi de olmadığı için burada epokal. Hani düşünün işte Ukrayna'daki Çernobil faciasından sonra çay içen bakanı hiç unutmadık. İşte Mehmet Şimşek'le Cevdet Yılmaz'ı da hiç unutmayacağız. Yani bu emeklilerin bu dönem yaşadıkları nedeniyle. Bunlar
aldı galiba. Evet, onu hatırlamaya çalıştım. Evet.
Sanayi Bakanı.
Bunlar iyi günlerimiz.
Evet.
Yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ankara'da konuşulanları, şey yapılanları duydukça insan ürküyor. Bunlar iyi günlerimiz. Ekonomi konusunda hep yalanlıyorlar, itiraz ediyorlar ama dönüp dolaşıp yine IMF falan gibi bir yol bulmak zorunda kalacaklar.
Seçimden sonra öyle görülüyor
Deniz'in
yani.
Deniz'in dediğine bir katkıda bulunabilir miyim? Deniz'in dediğine bir sözlerine bir katkıda bulunabilir miyim? Şimdi şöyle bir açayım, kendimce açayım. Yani bütçe gerçekten dediğin gibi bir tercihler demeti. Aslında emekliye para yok değil, para var. Türkiye zengin bir ülke, kaynakları da çok yüksek bir ülke. O parayı, o kaynağı nereden nereye harcayacağımızı tercih etmekle ilgili bir şey. Yani bir siyasi iktidarın, hükümetin, siyasal iktidarların karakteri de zaten o harcama tercihleri ve o kompozisyonlar belirliyor. Milyarlarca lira kamu binalarına kiracı olarak veriyorsunuz. Yani o kadar çok kiralık binası var ki devletin. Falanca genel müdürlük, başkanlık, bakanlık, ek binalar. Her ay o bütçe gerçekleşmelerinde o mesela büyür harcamalar. Temsil harcamalarında dediğin gibi herhangi bir tasarruf yok. Kamu özel işbirliği ödemelerinde herhangi bir müşavir firmaları ödemeler diye bir kalem var mesela. O mütemadiyen yüksektir. Mütemadiyen yüksektir bütçe kaynaklarından. Ama Sayın Şimşek göreve geldiğinden beri 2021 yılındaki tasarruf genelgesini hatırlattı. Onu tekrar sirküle etti. Fakat biz bunun hiçbir somut sonucunu görmedik. Yani bize bütçe kaynaklarından şu kadar tasarruf ettik, şu harcamalardan şu kadar tasarruf sağladık diye bir şey sunamıyorlar. Kaç zaman geçti sunamıyorlar.
Evet. Biraz da İstanbul konuşalım. Bu hafta da yine Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasında renkli söz düellosu vardı. Bir izleyelim, İstanbul'u konuşalım.
5 yıldır didik didik edeceksiniz. 1017 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız. Hiçbir şey bulamayacaksınız.
Meydanda verdikleri vaatleri, makama geldikleri o gece tamamen unuttular.
Ata alan Üsküdar'ı değil, ata alan Üsküdar'ı gezdi olacak. Gezmek serbest.
Bak, 1, 2, 7, 8.
1, 2, 3. Ben onu bir gün bulup 65 adım attıracağım ona.
Bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor.
Onların atmaya çalıştığı lekeye ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle. Bu kadar.
Bakın en son ne yaptılar? Mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. 1,5 milyar liralık mal ortaya çıktı.
Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir.
17 bakan gelecekmiş de, 27 bakan gidecekmiş de. Yahu yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan sen, o bakanlıkların kapısından geçemezsin, kapısından. Seni oraya alsalar alsalar bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar, köfteci.
Köfteciyle ilgili bir sorunu var sayın kurumun. Ben ona bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın dedim. Bu seçim 31 Mart'ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak.
Hadi Allah'ın salarsan, hakları halk içinde
olun. Arnavutköy'de bir oy imama, bir oy İmamoğlu'na.
Seni alsalar alsalar bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar, köfteci.
Azıcık esnaf ol derler. Yani anlayışlı ol. Esnaflık başka bir yerdir. Esnaflık bazen bir mahallede bir din adamı kadar değerlidir.
Evet Neşin, artık yarışta kazananın belli olmasına saatler kaldı. Bu son performanslar sana ne anlatıyor? Neyi gösteriyor? Bir de bu anket enflasyonunu soracağım. Birbiri ardınca şimdi biz yasaklardayız. Şu anda anket veremiyoruz ama anket firmaları habire sonuç veriyor. Habire sonuç veriyor. Bu enflasyonu da bir yorumla. Anket enflasyonu.
Evet. Şimdi Murat Kurum'un aslında AK Parti'nin düşünecek, yani baktığımız zaman özellikle 2015 seçimlerinden beri en böyle hardcore bir emekli her zaman AK Parti'ye oy verir. Yani gençler daha çok, bu normaldir ama yani her yerde gençler daha çok muhalefete oy vermeye meyilli olur. Değişim ister gençler falan, normal. Onun için daha yaşı ileri olanlar hep AK Parti'nin sıkı destekçileri. Emekliler özellikle, hatırlayın ya, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu konuştuk. Emeklilerden en yüksek oyu aldı falan diye Cumhurbaşkanlığı. Bir de esnaf, ya gezi olaylarını hatırlasanız da hani orada sokağa çıkan, eylem yapanlar genellikle öğrenciler, beyaz yakalılar, maaşlılardı. Karşı çıkan kim de esnaftı. Esnaf AK Parti iktidara taşıyan ve AK Parti iktidarda tutan şeydir yani, en hardcore seçmenidir AK Parti'nin. Onun için orada Murat Kurum'un gafı büyük bana soracak olursanız. Hı hı. Esnafı itmemesi, yabancılaştırmaması gerekir. Yani kendi oy kompozisyonu açısından. Bu işte bir acemiliği var Murat Kurum'un. Yani böyle yani bakan olmakla siyasetçi olmak arasında bu şeyde, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok ciddi fark var. Bu anket enflasyonu dedin, enteresan bir şey. Çünkü şimdi son iki gündür arda arda anketler açıklanıyor ve açıklanan pek çok ankette de İmamoğlu önde görünüyor. 6 puanlar, 6 puanlar havalarda uçuşuyor. Kimle anket açıkladı söylemeyeceğim ama şimdi bir iktidar çok yakın bir tek bir anketçi açıklamış az önce. Orada kurum önde görünüyor böyle 0.5 farklı falan. Birinin demesi İmamoğlu böyle fersah fersah ileride. Tabii orada da bir kafa karışıklığı. Kimileri diyor ki ya bu bir operasyon. Manipülatif, tam da işte CHP seçmenini rehavete sürüklemek için, ne bileyim işte DEM seçmenidir de hani ya işte burada başka bir şey söz konusu diye DEM'in adayına oy vermez, İmamoğlu'na oy verir veya tip seçmeni aynı şekilde düşünebilir. Bu olmasın, ha nasıl olsa şey yapıyor, ben kendi partime oy vereyim ya da İyi Partili desin diye bu böyle bir operasyon çekiliyor diye düşünenler var. Kimileri de tam tersi, yok hayır bu şimdi CHP seçmenini cesaretlendiriyor diye düşünenler var. 14 Mayıs'tan sonra ciddi bir travma yaşadı insanlar. Kazanacağına inanmıştı herkes. Ancak böyle müthiş bir ilgisizlik de vardı sandığa. Son birkaç gündür yeniden CHP seçmeninin konsolide olduğunu, heyecanlandığını görüyoruz. O bir heyecan, bir özgüven. Bir de özgüvenli girmek istiyorlar seçime. Kimisi öyle olur diyor, kimisi böyle olur diyor. Seçim akşamı göreceğiz ama Murat Kurumaz önce bir tweet atmış. Sipariş anketlerle seçim gecesi devreye sokacakları manipülasyonun, kirli algıların, karanlık planların hazırlığını şimdiden yapıyorlar. Kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar, çok iyi biliyoruz. 31 Mart gecesi kazanan biz olacağız diye. Manipülasyon, algı falan dediği için şimdi biz ta yayının başında o Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla da şey yapınca yani acaba yine bir seçimi kaybedip kabul etmeme durumu mu söz konusu olacak diye de insanın
böyle mi yorumluyorsun?
Bilmiyorum ki insanın
paylaşımını.
Şimdi böyle de bir bit yeni düştü içime yani anketler Murat Kurum'u önde gösterince algı olmuyor da İmamoğlu'nu mu önde gösterince algı oluyor?
Valla bir şey söyleyeyim mi? AK Partililer, AK Parti kampanyasında çalışanlar CHP yani İmamoğlu'nun yüksek farklarla önde olduğu anketleri kendi lehlerine görüyorlar. Yani CHP tabanında bir rehavet olacak. DEM Partililer ya nasıl olsa kazanıyor İmamoğlu bizim oyumuza ihtiyacı yok diye düşünüp oy vermeyecekler falan gibi. Bu tür sonuçlar doğurur diye kendi lehlerine görüyorlar.
İmamoğlu cephesinden de bu anketlere karşın kendi tabanına yani İmamoğlu aman bu anketlere kanmayın. Hani bizi ne kadar önde gösterirlerse göstersinler siz bu rehavete kapılmayın diye de uyarılar gittiğini biliyorum
Deniz. Bu muhalefet tabanında da böyle bu konularda çok komplo teorisi üretiliyor. Yani vay efendim işte sarayda Rus hackerlar geldi toplantı yaptı işte bilmem bunlar şimdiden işte Adalet Bakanı'nın da ağzından kaçırdı. Şimdiden sonucu belirlemişler sisteme girecekler. Ya kardeşim gidin oyunuzu verin sandığınıza sahip çıkın. Bütün sandıkların ıslak imzalı tutanağını alın. 2019'da nasıl olup tutanaklar evet. Sayesinde
gayet
o dedi Murat Bey'in söylediği her sandıktan bir oy uçurulsa sonuç böyle olmayacaktı. Ama uçuramadılar çünkü her sandığın ıslak imzalı tutanağı vardı. Bunu alın bu tür komplolara falan ne gerek var yani?
İyi sahip çıkın.
Tabii yani yeter ki gidin oyunuzu verin ve sandığa sahip çıkın bu kadar. Yani sizin elinizde o tutanaklar olunca onlar birleştirilince götürür koyarsınız YSK başkanının önüne. Al kardeşim tek tek say bak sandıktan bu çıktı senin bilgisayarından bu çıktı diye elinde şeyin olur yani.
Evet. Murat bu son iki gün birbiri ardınca böyle gelen anket sonuçları bu anket enflasyonunu sen nasıl yorumluyorsun?
Bunu yani daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Bir merdiven altı anket şirketi durumu var. Yani daha önceki seçimlerde de olmuştu. Böyle seçimlere doğru bir takım yeni şirketler çıkıyor. Çıkabilir tabii. Ama birbirleri arasında o kadar çok şey var ki, fark oluyor ki. Bir de hani tamam saygı duyuyorum. Bu hakikaten çok saygın şirketler de var. Genel olarak tutturan diyeceğim. Çünkü dünyada da bu artık anketler pek isabetsiz çıkıyor. Ya Trump'ın geleceğini bilemedi o anlaşanlı Amerikan şirketleri. Hepsi Clinton'a oynadı. İngiltere'de Brexit'i düşünün artık yani Avrupa Birliği'nden çıkış oylamasını bilemedi anket şirketleri. Almanya'da, Fransa'da aynı şekilde. Yani anketlerin herhalde yöntemleri eskidi ya da artık eskisi gibi yüz yüze değil böyle telefonla falan yapıyorlar. Ya haftada bir anket yapılır mı arkadaşlar? Yani haftada bir yaptığınız anketten hayır gelir mi? Neyse yani bunu bir kenara bırakalım ama bu şeyde az önce konuştuğumuz konuda Ali İhsan Yavuz bu şeyin Adalet Kalkınma Partisi'nin önemli bu seçim konularında en tecrübeli isimlerinden. Yani dedi ki biz çok erken bir saatte yayınlayacağız. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? İşte çok iyi örgütlenme yaptık. İşte 400 bin ismi bildirdik Yüksek Seçim Kurulu'na. Sandık gözlemcilerini, şeylerini falan bildirdik. Yani çok iyi örgütlendik hemen çıkaracağız diye. Ama 2019 hafızası var. İşte en çok da hani sizde var Doğan. Yani sizin haber merkezinizde var. Now Haber Merkezi'nde var. Yani İlk başta tamam kaybedilmiş denseydi bambaşka bir sonuç çıkacaktı ortaya. Yani böyle bir an önce işi hani kaptı kaçtı usulü kazandık canım filan deyip insanları sokağa döküp filan böyle bir şey bile insanın aklına geliyor. Yani Deniz haklı olarak şey diyor yani biraz hani fazla mı komplo teorisi üretiliyor diyor ama Hani bir adama kardeşim niye paranoyaksın demiş, o da hani takip etmeseler olmazdım demiş filan, ona benziyor bu şey. Hakikaten öyle bir durum var. Bu şeyde seçimler için hani sandığa gitmenin öneminden bahsettin Doğan. Burada evet. Benim dikkat çekmek istediğim bir şey var. Hani hakikaten izleyiciler biraz dikkat ederlerse şu şeye önem taşıyor. Şimdi belediye başkanları için oy kullanacağız. Bir de il genel meclisi üyelikleri, belediye meclisi üyelikleri için oy kullanacağız. Şimdi şöyle bir anlayış var. Yani ben işte diyelim Ankara'da diyelim Mansur Yavaş'a kullanacak oyunu. Hani o nasıl olsa arayı açmış görünüyor diye söylüyorum. Ondan sonra ama ötekinde de ben işte şu filanca partiye oy vereyim, belediye meclisine üye girsin. Şimdi o öyle değil. Şimdi onun nasıl olduğunu ben çok özetle size söyleyeceğim. 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu var. Bu Mahalli İdareler Seçim Kanunu'nda il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine seçilenlerin saptanması diye bir 23. madde var. Bu 23. maddeye göre uzun ve karmaşık bir işlem. Ben size özetini söyleyeyim. O seçim bölgesinde %10 sınırını aşamayan parti belediye meclisine üye veremiyor. Yani ben böyle bir tane vereyim. Benim partim küçüktür ama işte orada da belediye meclisine girsin. Bu kanuna göre şey yapıyorum, hala yürürlükte olan bir kanun bu. Yani ülke genelinde seçim barajı %7'ye düşürüldü ama hani il genel meclisi, belediye meclis üyeliklerinin seçim ve tespiti, dediğim gibi 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu'na göre, hani ben de işte bu seçim bölgemde %1 olsun bir tane meclise üye girsin, böyle bir dünya yok. Böyle bir gerçeklik yok. Eğer sizin hangi parti olursa olsun seçtiğiniz belediye başkanının belediye meclisinde rahat hareket etmesini istiyorsanız onu belediye meclisinde de güçlendirmeniz gerekiyor. Bu kanun bunu söylüyor. Yani hakikaten önemli. Tekrar etmek istiyorum. O seçim bölgesinde %10 barajını aşamayan parti belediye meclisine, il genel meclisine üye veremiyor. Yani hani bir tane oy bir tane oydur, bir adam oraya göndeririz filan. %10'u aşamıyorsanız gönderemiyorsunuz. Yani bu da seçimlerin, yerel seçimlerin önemli bir ayrıntısı. Bunu söylemek istedim. Herhalde daha sonra bu İstanbul bahsinde evet. Yeniden Refah, DEM Parti falan evet. Onu biraz daha ayrıntılı işlememiz gerekiyor herhalde.
Evet evet. Şimdi Murat reklama gideceğiz. Senin de söylediğin gibi reklamdan sonra neyi konuşacağız? AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi ile olan imtihanını konuşacağız. Bu İsrail ile ticaret meselesi müthiş bir tartışma konusu. Özellikle Yeniden Refah Partisi ile Deva Partisi ile Gelecek Partisi ile AK Parti arasında, İktidar Partisi arasında müthiş bir tartışma var İsrail ile ticaret meselesinde. Başka ne konuşacağız? Turgut Altınok'un sahte diploma tartışması var. Onu konuşacağız ve Cumhur İttifakı'nda da her şey süt liman değil. Bunları konuşacağız. Önce reklam diyoruz, sonra kesintisiz devam edeceğiz. Evet, gelelim AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi ile imtihanına. Cumhurbaşkanı Erdoğan endişeli. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan iddialı. Erdoğan, bize kaybettirmek için seçime girdiler diyerek aslında bu endişesini de açıkça ortaya koydu ve koymakta. Fatih Erbakansa benim İstanbul adayımı çekmemi mi istiyorsunuz? Şartlarım var dedi. İzleyelim, konuşalım.
Rüzgar misali savrulan Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek Suat Pamukçu'ya AK kadroya hoş geldiniz diyoruz.
Birileri mal bulmuş Magribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar.
Başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.
Bugün Yeniden Refah Partisi'nden aramızda olan değerli arkadaşlarımız, il başkanlarımız var.
AK Parti'ye hoş geldiniz diyoruz.
Siz diyorsunuz ki Yeniden Refah CHP'ye kazandırır. Bu mantıkla giderseniz Kandil'le iş tuttuğunu ifade ettiğiniz DEM Parti'de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. İyi Parti de AK Parti'ye seçimleri kazandırmak için giriyor. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik radar üssünü kapattığını ilan etsin. Emeklimizin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım size Odri Meydan.
Seçim kampanyamızın çok aktif olması rahatsızlığa neden oldu. Erbakan hocamızın tabiriyle gulu gulu dansı yapmaya başladılar.
Evet, Kürecik radar üssünü kapatın. Emekli maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarın. İsrail'le ticareti durdurun. Fatih Erbakan'ın bu şartlarından bir tanesini bile Erdoğan yerine getirebilir mi?
Yani geçici olarak yapar. Emekliye 20 bin lira verdim der ama seçimden sonra vermez. Yani zor şeyler değil ya. Ben son ana kadar sadece Kürecik'in şunu bilmesi lazım.
Kapatılması kolay şey mi Deniz?
Yok yok. Erdoğan için kolay. Sadece şundan emin olması lazım. Bunu yaparsak onlar da adayını çekerse bize oy verirler mi? Den emin olması lazım. Erdoğan görüp görebileceğiniz en pragmatist siyasi lider. Dolayısıyla bütün odağa seçim kazanmak. Yani bazıları şöyle yorumlar yapıyorlar. Emeklilere zam vermedi çünkü verse de kazanamayacağını biliyor İstanbul'u. Mesela bu tür değerlendirmeler de var. İşte Refah Partisi ile anlaşmadı çünkü Refah Partisi aday çıkarmasa da kazanmayacağını biliyor falan gibi yorumlar da var. Yani zor şeyler değil. Şu açıdan diyorum Murat Bey, siz haklısınız tabii. Kürecik radar üssünü bütün tepkilere rağmen açtılar. O kadar protesto oldu, o kadar şey oldu. Göstermelik kapatırlar. 2 Nisan'da da açarlar. Zor bir şey değil ama yani bu...
Mümkün değil.
Efendim?
Zor yani. Mümkün değil diyor da...
Ya tamam, fiili olarak mümkün değil, imkansız ama... Yani
kapatacağım der diyorsun.
Seçmen
sen.
Nezdinde...
Ben seni anlıyorum. Sen diyorsun ki yani yalandan da olsa söyler diyorsun da... Şimdi biz burada haftalardır neyi konuşuyoruz? Türk dış politikası artık hani fiilen Mehmet Şimşek tarafından belirleniyor diyoruz. Yani
dış politikası falan kalmadı
kolay
ki.
Değil. Bakın Mehmet Şimşek dış yatırım devam ediyor diyor. 1,5 milyar dolar dedi. Sonra anlaşıldı ki proje kredisi Dünya evet. Bankası'ndan, öyle dış yatırım falan değil. Yani neyse, pardon sözünü kestim. Özür dilerim.
Estağfurullah. Yani benim demek istediğim şey şu. Tayyip Erdoğan kazanacağını bilse, bunlar olduğunda kazanacağını bilse yapar. Yani ben ilk
ama
falan...
diyorsun garantisini almadan yapmaz.
Yok,
bu oy bana verilecek mi, verilmeyecek mi? Bütün soru işareti bu mu diyorsun?
Bu saatten sonra bir şey değişmeyeceğinin farkındalar. Yani o nedenle de ben hatta dün konuştuğum bir AK Partili şey dedi. Ya yeniden Refah Partisi başından bu yana anlaşmak niyetinde değil. Onlar başka şeylerle, sahiplerle masaya oturuyorlar. Biz de bunu gördüğümüz için hiçbir pazarlığa girmedik falan gibi şeyler söylüyorlar. Ama önlerine giden anketlerde, Cumhurbaşkanı'nın önüne giden anketlerde rahatsız edici bir durum var gerçekten bu kadar tepki göstermesinin. Yani benim konuştuğum kişi bugün şöyle bir şey söyledi. İstanbul'da Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu 4.7 falan görünüyormuş. Yani ciddi anlamda yeniden
önemli refah, rakam.
Yeniden Refah'la Zafer Partisi İmamoğlu'nu değil Cumhur İttifakı'nı bölüyormuş. Böyle bir tespit var. Bu saatten sonra onların önüne geçmek de imkansız gibi. Yani yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla da yani bu bence şey bir tartışma. Hani Cumhurbaşkanı'nın sözü müydü? Atı alan Üsküdar'ı geçti mi demişti?
Evet.
Evet.
Referandumdan sonra. Artık atı alan Üsküdar'ı geçti. Bu saatten sonra bu tür pazarlıkların, bu tür değişimlerin bir şeyi olmaz.
Olmaz. Murat, yeniden Refah Partisi Urfa'da ve Yozgat'ta çok iddialı. Zafer Partisi de az önce Deniz'in de altını çizdiği Osmaniye'de, Alanya'da ve Isparta'da iddialı. Ne diyorsun? Türkiye genelinde bu iki parti çok büyük bir sürpriz yapar mı?
Yani yeniden Refah özellikle hani Şanlıurfa'da yapacak gibi görünüyor. Yapabilir gibi görünüyor. Sonra Düzce enteresan. Düzce'de bir varlık gösterdikleri görülüyor. Filan ama hani yeniden Refah İstanbul'da tam anketlerde çıktığı kadar çıkar mı? Ben ondan emin değilim. Emin değilim. Murat Kurum'un bir sözü var. Dün ya da bugün söyledi, artık günü geçtik değil mi? Karışıyor bazen. Dedi ki ben yeniden Refah seçmeninin beni kazandırmayacak bir oy vermesine ihtimal bile görmüyorum dedi. Şimdi burada yeniden Refah seçmeninin hani vicdanına oynayan bir tutum var. Ve karşılıkta bulabilir söyleyeyim. Çünkü doğrudan kimlik siyasetine girmiş oldu. Yani her ikisi de aynı siyasi kimlik üzerine, hem AK Parti hem Yeniden Refah Partisi, hatta Saadet Partisi'ni de katalım, aynı siyasi kimlik üzerine inşa edilmiş örgütlenmeler. Bunun bir çözülme etkisi yaratıp yaratmayacağını ben emin değilim. Yani 31 Mart gecesi göreceğiz bunu hep beraber. Aynı şekilde yani bu kimlik siyasetinde, parti aidiyetinde çözülmeler şu birkaç gün içinde olabilir. Hakan Bayrakçı mıydı? Bir şey söylüyordu. Hani anketlerin gecikmesini, kendi anketlerinin gecikmesini, diyor ki son birkaç gündür o kadar gidip gelmeler oluyor ki diyor. Yani hani İmamoğlu'na gidiyor, partisine dönüyor. İmamoğlu'na gidiyor, partisine dönüyor falan diye. Benim gözlemlerim de bunu doğruluyor bir şekilde. Aynı sorun DEM Partisi'nde var örneğin. Aynı sorun DEM Partisi'nde var. Hani bir yandan Meral Danış Beştaş hani anketlerde 4-5 falan civarında görünüyor. Hani ne kadar hani anketleri soru işaretiyle yaklaşsak da. Ama DEM Partisi'nin daha önceki seçimlerden gördüğümüz İstanbul'daki oy potansiyeli %10-11. Yani hani onun üçte biri falan gibi bir tahmin ortaya çıkıyor. Bunun da iyi analiz edilmesi lazım. Zaten Leyla Zana hani apar topar İstanbul'a gelecek, işte geleceğini söylüyor. Şey diye demeçler verdi dün galiba, yine dün bugün karıştı. İşte kendi adayımıza oy verelim. Çünkü şöyle bir varsayım var. Biz ne kadar güçlü olursak bizi hükümet o kadar muhatap alır. Yani herhangi bir işaret yok seçimden sonra. Böyle işte yeniden PKK ile diyalog falan, herhangi bir işaret yok. Hatta tam tersine daha da askeri, evet, operasyonlara ağırlık verilmesi şeyi var. Ama böyle bir Gülten Kışanak bunu söylüyor örneğin. Ankara Belediye Başkanı adayı DEM Partisi'nin böyle bir ihtimal ben görmüyorum diyor mesela. Ama burada kimlik siyasetinin, yani şu biz şu seçimde kimlik siyaseti ve parti aidiyetinin ana partiler dışında, mesela AK Parti, CHP falan bunların dışında çözüldüğüne de şahit olabiliriz 31 Mart gecesi. Benzeri bir şey daha söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım Doğan. İyi Parti. Şimdi anketlerin kırımlarına bakıyorum. Örneğin Metropol anketinin kırımlarına baktım. İyi Parti seçmen, İstanbul için söylüyorum, İyi Parti seçmeninin %60 gibi çok yüksek bir oranı İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Yani evet, parti tutumu.
Murat, aslında anket yasağı aksine da var. Çok detaylara girmesek iyi olur.
Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim o zaman, rakam vermeden söyleyeyim.
Lütfen.
DEM Partisi'nin seçmeninin de çok ciddi bir kısmı diyeyim. O da aynı şekilde. Yani evet, hani Leyla Zana'nın orada müdahale etmesi. Yani biz bu seçimde, emin değilim ama biz bu seçimde kimlik siyasetinin, parti aidiyetinin, yani bu tür şeylerin çözüldüğüne de şahit olabiliriz.
Evet. Ne için? Özellikle İstanbul'da İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarışı belirleyecek şeylerden biri Yeniden Refah Partisi. Diğeri İyi Parti'nin performansı. Diğeri Zafer Partisi'nin performansı. İşte Murat da az önce blok blok gitti. Yeniden Refah Partisi'nin hem Türkiye geneli, işte Yozgat ve Şanlıurfa bandında, Zafer Partisi'nin Alanya, Isparta, Osmaniye bandında ne yapabileceğini ve İstanbul'da İmamoğlu kurum yarışını nasıl etkileyeceğinden başlayarak bütün bunları bizlere evet. gidelim. Evet.
Vallahi şimdi en son gelen bir CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın bunu paylaşmış. Hani hangi dengeler İstanbul'u etkileyecek diyorsunuz ya, vallahi aslında günün sonunda birazcık İmamoğlu'nun bence kendisi en belirleyici olan olacak. Bu kent lokantaları meselesi çok tartışıldı ya. Aslında imza, yani bu, hele bu enflasyonda insanlar ciddi açlık çekerken, yeterli beslenemezken böyle bir sosyal belediyecilik, insanların çok ucuza karnını doyurabileceği kent lokantaları kurdular. Mesela hani AK Parti bunu eleştirdi, Murat Kurum. Ya utanır insan bunu birinci proje diye sunmaya falan diye, ama yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'e gidecek. Arnavutköy'de de CHP'nin çok enteresan bir şeyi var. Adayı var.
O fotoğrafta şu anda kapattı. Ekranda.
Heh, evet. Arnavutköy'e gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşma yapacağı yerin önünde bir kent lokantası varmış. Kent lokantasını kapatıyorlar Murat Kurum'un şeyiyle, bakın.
Evet. Bütün binayı kapatmışlar.
Şey Allah'ım ya.
Bayağı evet. bomba hakikaten yani, ya. Hakikaten. Yani
evet.
Yani hakikaten. Restoran yani. Açık olacak ama değil mi?
Restoran açık olacak herhalde, bilmiyorum.
Binanın yani. Deniz ön cephesini tamamen kapatmışlar.
Kapatmışlar Murat. Arka taraftan girebilirler yani.
Evet.
Ne şimdi Yeniden Refah Partisi bence asıl yeniden, hani Deniz dedi ya, AK Partililer diyor ki ya bize geliyorlar ama biz onların niyetinin başka olduğunu anladık. Pazarlık falan değil niyetleri, zaten yapamayacağımız şeyleri. Bu üç tane Fatih Erbakan da diyor işte İsrail'le ticareti kes. Ya İsrail'le ticareti falan kesemezler. Baksana 5 sente ihtiyacı var Türkiye'nin. Hiçbir yerle ticareti kesemezler. Hiçbir yere ambargo uygulayamazlar. Türkiye'nin şu anda gerçeği bu. Bu gerçekliği yüzleşelim. Zaten o maceracı dış politika söylemlerinden de vazgeçtiler. Kapandı o devir yani. Gitti o iş. Bitti o iş. Yapamayacaklarını bildiği şeyleri söylüyor. Çünkü AK Parti de bunu fark etmiş. Çünkü Fatih Erbakan bence post Erdoğan dönemi oynuyor. Zaten kendisi genç bir lider. Bir veliaht. Necmettin
sonraki
Erbakan.
Dönemine yani.
Tabii Erdoğan'dan sonraki döneme oynuyor. Şimdi böyle bir işbirliğine girip de belki partiyi yıpratmak istemiyorlar. Yeni bir odak olmak istiyor. Yeni bir alternatif olmak istiyor. 2028'e hazırlanıyor muhtemelen Yeniden Refah Partisi. Herhalde nefesleri de yetecek. Normalde şöyle düşünebilir bir siyasi parti. Ya bu belediye işinin ucundan, kıyısından, bir yerinden tutunalım. Yani finansman için. Bir de kendi tabanına konsolide etmek için. Yani belediye elinde olursa millete iş bulursun, bilmem ne yaparsın, yardım çözersin falan. Demek ki ihtiyaçları da yok buna. Ben öyle anlıyorum. Hı hı. Bir şekilde tabii kendi şey var sonuçta, eski bağlantıları var. Muhtemelen eski milli görüşçü iş insanları vardır vesaire vardır. Kendi bağlantıları, kendi webleri var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben asıl Fatih Erbakan'ın onunla hazırlandığını düşünüyorum. Yani düşünün, baksanıza bir genç Erdoğan gibi neredeyse zaten. Hani tarzı falan da biraz rahmetli babasına benziyor ama o kesiminde saygı duyduğu bir soyadı var. Dinleniyor, çalışıyor. Şimdi Saadet Partisi de bak CHP ile bir koalisyona girdiği için eridi mesela. Onu unutmayalım. Yani onun bedeli ağır oldu. Belki Temel Karamollaoğlu Türkiye için kendi doğru olanı yaptı. Kendi vicdanında, bir vicdanlı siyasetçi olarak, ama partisi eridi. Şimdi bak niye aynı riski alsın Fatih Erbakan? Hı-hı, kimseyle hı-hı. bir şeye girmeyecek. Hı-hı. Yeni döneme hazırlanıyor diye anlıyorum ben.
Evet.
Yani ilerleyen dönemde kilit partilerden bir tanesi olacak.
Şimdi Çiğdem'e geleceğim ama bir de İyi Parti'yi sorayım. Refah Parti, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu evet. anda iktidardan çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef almış durumda. Evet. Bir de Mayıs seçimlerinde, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına gördüğü, ona namzet gördüğü iki insanı hedef almış durumda. Hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'ı hedef almış durumda. Evet. Onlara çok sert söylemleri var ve karşı taraftan da çok reaksiyon görmüyor. Yani açıkçası İmamoğlu da Mansur Yavaş'ta çok yanıt vermiyorlar. Şimdi Akşener böyle yaparak kendi partisine zarar veriyor mu?
Bence kendi partisine, o da seçim sonrasına hazırlanıyor. Muhtemelen bir iki belediye, eğer işte Ordu Belediyesi hesap ettikleri gibi İyi Parti'de olursa, partinin bir mali gücü, aslında zaten hazineden almış oldukları yardım var. Bir de belediye ellerinde bir siyasi güç olarak olacak. Fakat parti Meral Akşener'in elinden gider mi? Bence Meral Akşener'in asıl mücadelesi onun için.
Sence gider mi?
Yani şimdi onu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat Mansur Yavaş eğer dendiği gibi böyle iki kat farkla falan seçilirse... Şimdi zaten hele bir de Ankara'da belediye meclisi ağırlıklı olarak muhalefet, yani Mansur Yavaş'tan yana olursa Mansur Yavaş'ın eli çok rahat olur. Mansur Yavaş İyi Parti'nin başına geçmeye kalkar demiyorum. Ama Mansur Yavaş'ın ağırlığı ister istemez İyi Parti içerisinde hissedilir. Dolayısıyla bence Meral Akşener asıl kendi partisini elinde tutmak için kendisine bir pozisyon belirliyor. Dün yapmış olduğu, apar topar yapmış olduğu... Kim İyi Partilileri de şaşırtan, hani benim aldığım bilgilere göre bazı pek çok İYİ Partili'nin hani adını sanını bildiğimiz haberi yoktu böyle bir açıklamadan. Hayırdır, çünkü açıklama yapacak diye duyuruldu. Hayırdır, ne açıklama ya diye biz de bazı tanıdığımız İYİ Partileri aradık. Vallahi biz de hiç bilmiyoruz ne açıklaması falan dediler. Orada belli ki herkes 1 Nisan için konumlanıyor İYİ Parti içinde. Hı hı. Benim anladığım
kadarıyla. Son olarak yine Çiğdem'e hemen geleceğim. Çünkü ondan da aynı değerlendirmeleri isteyeceğim. Kilit partilerden gelelim DEM Parti'ye. İşte evet. Altan Tan Halk TV'ye çıktı, açıklamalarda bulundu. Ondan önce biliyorsun Leyla Zana çıkmış, açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Türk açıklamalarda bulunmuştu. Ve şimdi DEM Parti'nin bütün bu açıklamalar çerçevesinde, çünkü iktidar partisi de DEM Partisi konusunda iki ileri bir geri yapıyor. Yani ne olduğu bir, bazen muhalif CHP'yi eleştiriyor DEM Parti ile ittifak kurdu diye. Bazen kendisi işte bir takım şeyler veriyor DEM Parti ile flörtleşme.
Kamuoyunda AK Parti bir şey yapmıyor dikkat ederseniz. Kapı arkasından görüşüyorlar.
İşte onu demek istiyorum.
Evet. Kapı arkasından. DEM Parti içerisinde belli ki iki tane kanat var. Bir tarafı yani bu bir tek adam rejimidir. Buna karşı hani muhalefetle hareket etmemiz lazım. Pozisyonumuzu korumamız lazım diyor. Diğer tarafta hayır, şimdi 1 Nisan'dan itibaren yeni anayasa yazım süreci başlayacak. Bu bizim için bir fırsattır. Biz burada kendi işimize bakalım. Orada sürece dahil olalım diye düşünüyor. Belli ki iki kanat var. Günlerdir Selahattin Demirtaş mektup yazacak, açıklama yapacak diye bir şey dönüyor. Her gün bunu tartışıyoruz. Açıklama yapacak mı, yapmayacak mı, yapacak mı, yapmayacak mı?
Açıklamalar dolanıyor.
Açıklamalar dolanıyor. En son avukatları açıklama yaptı, bir açıklama yapmayacak diye. Anladığım kadarıyla bir açıklama yapsın mı, yapmasın mı diye bir konuşulmuş. Sonra yapmamasının daha doğru olacağına karar vermiş. Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapmaması ne anlama gelir? Aslında dolaylı olarak İmamoğlu'na destek anlamına gelir. Çünkü ne yapacaktı şimdi Selahattin Demirtaş açıklama yapıp da Ekrem İmamoğlu'na destek verin diyemeyeceğine, kendi partisine destek isteyeceğine göre böyle bir açıklama Selahattin Demirtaş'tan gelmemiş oldu. Ama DEM Parti içerisinde iki kanat var. 1 Nisan sonrası DEM Parti içinde de yani bakalım neler olacak, izlemek lazım.
Görmek lazım. Bu dört parti, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, İstanbul'da ve Türkiye genelinde etkileri ne olur? Senden de böyle blok blok gidelim, izleyicilerimiz de rahatça anlasın.
Önce şu partiler, bakın üç koşuluyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ne Kürecik radar üssü kapatılabilir, ne Türkiye İsrail ile ticaretini kesebilir, ne de bugün itibariyle emeklere 20 bin lira verilebilir. Üçünün de gerçekleşebilirliği yok iktidar nezdinde. Ve Erbakan da bunların üçünü de Erdoğan'ın, iktidarın yapmayacağını, yapamayacağını bilerek söylüyor bunu. Bunun altını çizmek istiyorum ben. Yani ya yaparsa biz de adayımızı çekeriz gibi bir şey değil. Bunu yaparak hem kendi seçmeni nezdinde kredibilitesini yükseltmiş oluyor, bir bayrak açmış oluyor. Hem de biraz da kendisini göstermiş oluyor Erdoğan nezdinde. Çünkü şu anda Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Veli Ağbaba bu Kürecik radar üstünün açıldığı zamanlarda hakikaten çok büyük tartışma konusu olmuştu. Oraya bir grup milletvekili gitmişti ve girememişlerdi oraya. Kapatılmıştı. Sonra parti parti o üssün şeyleri geldi. Büyük bir Amerikan savunma sanayi devi, markasını söylemeyeyim şimdi. Orada inşa edildi, yapıldı. Yani bunun demin söylediğim gibi kapatılması mümkün değil. Burada bir Fatih Erbakan partisiyle ilgili bir güç gösterisi yapmış oluyor. Aslına bakarsanız bir el yükseltmiş oluyor. Nevşin de söylediği gibi yıpranmamışlığına oynuyor aslında Fatih Erbakan. Yani hali hazırda baktığımız zaman siyasi sahneye.
1 Nisan'dan itibaren aslında.
1 Nisan'dan itibaren evet. Konusunda Bekir Bozdağ'ın bugün bir televizyon kanalında bir açıklamasını izledim. Şanlıurfa konusunda biz partiye herhangi bir şey söyleyemeyiz kurumsal olarak ama Deniz'in demin söylediği gibi seçmen vicdanına dönük. O da benzer bir şey tekrarladı. Yani oyların bölünmemesi ve yine mealen söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oyların verilmesi yönünde ancak seçmene bir çağrıda bulunabiliriz dedi. Bu endişenin de orada sürdüğü anlaşılıyor.
Urfa'da ve Şanlıurfa'da ve Yozgat'ta ciddi endişe var yani evet. Refah Partisi ile ilgili ve diğer tarafta da işte Alanya'da dediğim gibi Isparta'da ve Osmaniye'de Zafer Partisi endişesi var. Ve Zafer Partisi Deniz'in de altını çizdiği gibi İstanbul'da da ciddi bir endişe yaratıyor. Ne anlamda? İşte AK Parti'ye kaybettirme anlamında.
Evet, Zafer Partisi bir sürpriz yapabilir. Yani özellikle bu 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından
küsmüş, kırılmış, tepkisi, itirazı olan seçmenler nezdinde oraya bir ben de bir ikame, bir akış öngörüyorum.
Çiğdem, Akşener'i Nevşit'e de sordum. Akşener'in özellikle Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na yüklenmeleri, karşı taraftan da bir reaksiyon gelmiyor gerçi ama yani İYİ Parti tabanında nasıl bir yansıması olur? Çünkü 2023 seçimlerinde, Mayıs seçimlerinde bu iki ismi Cumhurbaşkanlığına yakıştırıyordu evet. Akşener.
Yani orada bir tutarlı olmayan bir şey var. Bir tutum ve bir davranış var. Eğer Sayın Akşener'in bu söyleminin içinde haklı ve meşru argümanlar var ise ki var ki herhalde kendince öyle söylüyor. Bunu biraz daha sayeden, biraz daha açık, biraz daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Biz şu anda çok öfkeli bir Akşener görüyoruz ve Sayın Akşener'in öfkesi de bir türlü dinmiyor ve geçmiyor. Şimdi bu kadar reaksiyoner davranıyorsa bence bunu biraz daha açık bir şekilde temellendirmesi gerekiyor.
Evet, gelelim İsrail'le ticaret meselesine. Seçime girerken en sıcak başlıklardan biri İsrail'le ticaret ve Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan bu ticareti durdurun diyor. Erdoğansa buna istismar diyor. İzleyelim, konuşalım.
Aylardır harıl harıl harıl limanlarımızdan İsrail'e mal taşımaya devam ediyor. Yazıklar olsun. İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir.
Türkiye hükümetinin bu konularda sıkıştırılması İsrail'in elini rahatlatır. İthalatta %43, ihracatta %33'lük bir azalma gerçekleştirildi. Türkiye'den Filistin'e yapılan ticarette İsrail limanları veya gümrüklerinden geçmek zorunda.
İsrail'e gübre ki silah, mühimmat olarak, bomba olarak kullanılabilenlerin ham maddesidir. İsrail'e Türkiye'den ticaretinin hepimizi üzüntüye boğduğunu ifade ediyorum.
Biz hükümet olarak devlet şirketleri asla ve kata İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor.
Gemilerden ihanet İsrail'le ticaret.
İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin.
Evet, Deniz, ticaretten sorumlu Bakan Ömer Bolat, %3 İsrail'le ticaretimiz azaldı Gazze katliamından itibaren dedi ve bu açık bir itiraf. Yani biz İsrail'le ticaret yapıyoruz'un itirafı. Şimdi Cumhurbaşkanı da bir yandan diyor ki Fatih Erbakan'a yönelik, bunu istismar ediyorsunuz. Bunun neresinde istismar var? Yok, kendi bakanı bizzat itiraf etti.
Yani bunu CHP yapsaydı bu kampanyayı hiçbir şeye yaramazdı ama bizzat muhafazakar cenah yaptı. İşte bir taraftan o gemiler videosu, Saadet'in öbür tarafta Yeniden Refah kampanya yürütüyor. Deva Partisi lideri çok ağır konuştu. Kendi tabanlarından, ortak tabanlarından tepki gelince tabii bir karşılık buluyor. O nedenle zaten Cumhurbaşkanı da bu hassasiyet sömürüsü yorumunu yaptı. Ortada bir sömürü falan yok, ortada bir gerçek var. Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkisi değişik alanlarda gidiyor yani. Mescid-i Aksa'ya Filistinliler girmesin diye dikenli tel çekiliyor. Bakıyorsunuz Made in Turkey. Ve bu beyefendilerin, yani AK Parti camiasından beyefendilerin gemileriyle falan gidiyorlar yani. Bakıyorsun akşamları Ramazan ayındayız. Muhafazakar halkımızın sofralarında Kudüs hurması nereden geliyor? İsrail'den 14 milyon dolarlık Kudüs hurması ithal edilmiş İsrail'den ve Suudi Arabistan'ı geçmiş rakam. Yemeği verin kardeşim. Ya manda yoğurduna da başka bir şey katın yani. Şart mıdır? Ben hak veriyorum ve bu sefer iktidar Gazze burada miting yapmasını biliyorsunuz. Gazze mitingini AK Parti seçim mitingine dönüştürmeyi biliyorsunuz. O zaman bu ticaretin hesabını da vereceksiniz. Kendi tabanınıza vereceksiniz. Kendi muhafazakar seçmenize vereceksiniz. Bu arada demin arada söyleyeyim içinde kalmasın. Meral Akşener'i konuşuyordunuz. Benim aklıma şey geldi. Ayşen Gruda'nın Tarık Akan falan böyle masada oturmuş. Bana abla demeyin, bana abla demeyin diye merdivenlerden çıktığı bir sahne var. orada birisi de masada diyor ki tamam ablam. Şimdi Özgür Özel'in yanıtını gördüm.
Yine abla mı demiş?
Yine abla demiş.
Ama Özgür Özel hem abi hem abla lafını.
Ablam demiş.
Hem abi hem abla lafını Özgür Özel çok kullanıyor. Bu arada bunu da belirtmek lazım.
Ya öyle de şey yani tam o film sahnesini bana abla demeyin. O da diyor ki tamam ablam demeyelim. Özgür Özel de yanıt verirken canın sağ olsun ablam.
Şimdi Gazze konusunda AK Parti kazanırsa Gazze kazanırız kıvamından buralara kadar gelindi ve bunu tartışıyoruz. Murat, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı İsrail'e mühimmat satıldığı konusunu yalanlamıştı. Senin bu konuda bir kulisin, bir duyumun var mı bu mühimmat satışı meselesinde?
Şimdi devlet şirketlerinin satışı yok diyorlar. Zaten az önce Ömer Bolat'ın, Ticaret Bakanı'nın işte verdiğimiz açıklamasında da o var. Devlet şirketlerinin satışı yok diyor. İsrail'le ticareti yasaklayamazlar yani. Hele ki şu durumda hiç yasaklayamazlar. Yani tamam, şimdi diplomasi bakımından Türkiye hakikaten hani pek çok alanda aktif bir konumda. Birleşmiş Milletler'de olsun, başka alanlarda olsun, Filistin halkının savunulması bakımından. Ancak bu ticaret meselesinde tabii açık veriliyor. Ve hani izah da edilemiyor. Hani Deniz'in az önce dediği gibi mesela şeyi de söyleyebilir. Tamam kardeşim kesiyorum, bugünden itibaren kesiyorum deyip işte bir hafta sonra başlayabilir. Bunu da söyleyecek durumda değil. Çünkü dediğim gibi hani bir şey, tamamen artık ekonomik krizden çıkış gerekçeleri belirliyor bu işleri. Hı-hı. Birincisi bu. İkincisi özel şirketlerin ticaretini şey yapamıyorlar. Yani kısıtlayamıyorlar. Bir başka boyutu da var son günlerde ortaya çıkan. Türkiye'deki özel savunma sanayi şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne 155 milimetrelik obüs topu mermisi sattı. Büyük miktarlarda sattı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin dış tedariğinde yani mermi alışında Türk şirketlerinin ön sıralara çıktığı söyleniyor. Şimdi bir bakıyorsunuz, tamam o İsrail'e gitmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri 155 milimetrelik top mermisini İsrail'e veriyor, hibe ediyor ya da satmış görünüyor, her neyse. Yani o böyle bir devri daim mi var? Bunu
bizden oraya oradan bir soru
olarak
diyorsun?
Ben soruyorum. Yani bu insanın aklına geliyor. Bunlar tabii gizli bilgiler diye şey yapılmıyor, paylaşılmıyor. Ama hı-hı, eninde sonunda öğreniriz. Yani evet, eninde sonunda öğreniriz. Hani böyle bir soru işareti de koyuyoruz. Yani evet, tamam doğrudan İsrail'e mermi satmıyor olabiliriz ama Amerika'ya satıyoruz. Amerika'da kendisi artık hangi stoklardan veriyorsa veriyor İsrail'e.
Evet. Çiğdem, sen az önce İsrail'e ticarete birazcık değindin ama ben şunu da merak ediyorum kısaca. Bu İsrail'le bizim ticaret hacmimiz nedir? Ya bu ciddi anlamda vazgeçilmez bir rakam mıdır bu? Bilgin var mı bu konuda? Sen çünkü bu konuları inceliyorsun.
Vazgeçilmezliği doğru, kesin. Biraz önce Murat mı söyledi, Deniz mi söyledi? Bir de dövize çok ihtiyaç var bir yandan bakıldığında. Oradan doğru meşrulaştırıyorlar. Fakat ben işin insani yanını, boyutunu biraz böyle paylaşmak istiyorum. 32 binin üzerinde insan öldürüldü. 7 Ekim'den bu tarafa 6 aya yaklaşıyor. 7 Ekim'den bu tarafa geçen süre ve gelen haberlere bakıldığında ya çocuklar anestezi olmadığı için ameliyat masalarında kalp krizi geçirip ölüyorlarmış. Bir yandan gıda kıtlığı var. İnsani yardım tırları ulaşamıyor. Yani aslında bir yandan da onlarca şirket, Türk şirketi orayla ticaret yapıyor ve işte tevil ediliyor. İşte devlet şirketi iş yapmıyor denilerek. Sonuç olarak siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İsrail'e bir ticaret yapıyorsunuz. Yani bunun ekonomik boyutu olduğu kadar aslında biraz da bence stratejik boyutu da var, politik boyutu da var bundan vazgeçememe halinin. Yani hal böyleyken böyle biraz vicdandan, hakkaniyetten falan söz etmenin de artık hiçbir anlamının kalmadığını görmek de insanı şey yapıyor, üzüyor. İnsani açıdan evet, üzüyor. Hiçbir kıymeti yok yani. Yani muazzam da bir riyakarlık görüyoruz.
Evet.
Yani oraya mal satan, oraya ihracat yapan, oradan gelir kazanan şirketler, o şirketlerin yöneticileri, sahipleri sahaya baktığınızda işte aleyhte konuşmalar yapıyorlar.
Evet. Şimdi bu seçimde muhalefet hem kendisiyle hem iktidarla yarışıyor. Meral Akşener'in söylemlerine bakılırsa İYİ Parti iktidarla değil muhalefetle yarışıyor. Peki Cumhur İttifakı'nda iş nasıl? Süt liman mı her şey? Cumhur İttifakı'nda da AK Partili adaylarla MHP'li adaylar birbirlerini hırsızlıkla suçluyor. İzleyelim.
Eğer en ufak imanın üstünden yeniden hırsızlığa teslim ederse arkadaşlar bu şehirlerden lazım.
Sadece benim nezdimde değil. Hırsızlık suçlaması AK Parti'ye atılan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan atılıyor. AK Parti kadrolarına atılıyor. AK Parti geldiği zaman onların dosyalarının açılacağını zannediyor herhalde. O açıldığı zaman da zaten ben burada duramam diyor. Terk ederim giderim diyor. Bunu herhalde kastettiğini ben düşünüyorum.
Elindeki şu broşür var ya, kasaba siyaseti bile yapmaz. Bu sen koskoca AK Partisin. Sen kalkmasın böyle aynen bunu çarşamba pazarına çevirmişsin ya. Şeyde siyasette de karakter bırakmadılar yani. Her bir o için bir tane yalan söylüyorsunuz. Bu ne demek? Karabük Belediyesi'ni ele geçirip buradan tamamen cebini doldurma hesapları demek yani.
Evet, AK Partili ve MHP'li Karabük ve Kütahya'daki adayların birbirlerini suçlamalarını izledik az önce. Hırsızlık diyorlar, yolsuzluk diyorlar. Hatta Karabük MHP Belediye Başkanı Rafet Vergili AK Parti için siyasette karakter bırakmadınız ifadesini kullanıyor. Çok ilginç. Cumhur ortakları arasında bu kadar sert söylemlerin olması ne anlama geliyor?
Çok enteresan. Hani Devlet Bahçeli'yi biz bu seçimde çok fazla göremedik ortada, sahada falan. Hı-hı. Acaba Devlet Bahçeli'nin şu anda aktif olmaması bir otorite boşluğuna mı yol açtı MHP içerisinde diye düşünmeden edemiyoruz. Aslında Karabük'te daha önce de böyle bir tartışma olmuştu. Hani biraz orada Rafet Vergili Neviş aslında münhasır bir isim. Karabük'te de hani kuvvetli hem böyle bir iş adamı hem sürekli seçilen bir belediye başkanı. Yerelin tabii kendi dinamikleri var. Aslında İstanbul'da bu böyle bir genel seçim gibi algılanıyor ama yerelde yerel seçim gibi algılanıyor. Ama bu sürtüşmeler aslında pek yani yerelde kimi kentlerde kimi ilçelerde ola geldi. Bence dediğim gibi Devlet Bahçeli'nin şu anda çok böyle ortada olmaması, yumruğunu masaya vurup herhalde öyle bir durum var yani. Ortada olmaması bence bu farklılıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bence 1 Nisan'dan sonra yani 31 Mart gecesi seçim sonuçlarının nasıl çıkacağı da 1 Nisan'dan sonra AK Parti MHP ortaklığının nasıl ilerleyeceğine bir yol çizecek diye düşünüyorum ben.
Deniz, Nevşin'e sen kazıtıyor musun? Çünkü 14 Mayıs seçimlerinde, 2023 seçimlerinde Devlet Bahçeli aynı taktiği izledi ve çok hani AK Parti ile çok görünmedi ve MHP'yi de doğrusunu istersen beklenenden daha çok oy aldı. Burada da yine aynı bir taktik var mı?
Ya bu genel seçimlerle yerel seçimler arasında çok köşe. Ciddi bir fark var. O da şu, genel seçimlerde bazen tavandaki ittifakı tabanda yakalayabiliyorsunuz. Yerel seçimde pek olmuyor. Yani mesela bu seçimin en önemli özelliklerinden biri Cumhur İttifakı tavanda bir ittifak yakalayabildi ama bunu tabana yansıtamadı. Bunu İstanbul'da da görüyoruz, Karabük'te de görüyoruz. Kütahya'da da görüyoruz. Belki Uşak'ta da göreceğiz. Osmaniye'de
Elazığ.
De göreceğiz. Evet, Elazığ'da da
doğru, Elazığ.
Yani tavandaki ittifak tabana tam yansımadı. Eminim birçok şehirden MHP genel merkezine AK Parti ile ilgili çok ciddi eleştiriler iletiliyor. Ya biz bunlara niye katlanıyoruz diye soruyorlardır. Bunun sonuçlarını ben yani 31 Mart gecesi göreceğimizi düşünüyorum. Birçok şehirde göreceğiz. Birçok ilçede göreceğiz. Yani şu anda konuşmadığımız Anadolu'nun değişik yerlerindeki birçok ilçede o rekabetin sonuçlarını da göreceğiz. Cumhur İttifakı'nda taban ittifakı yok.
Evet, Ankara'daki seçimde de Turgut Altınok'la, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'la ilgili iddialar vardı ve gündemin ilk sırasındaydı bu iddialar. Bir izleyelim, konuşalım.
Kızımın mortgage'la 32 yıl taksitle aldığı evi Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Londra'da evi var. Dilimde tüy bitti.
Bütün anadan babadan kalan tarlaları verelim. Yine onu alamayız. Satın alamayız.
Takas yapalım.
takas yapalım.
O 25 milyona şu an oturduğu evim hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın.
Mal varlığı tartışmalarının ardından diplomanızın da sahte olduğu iddia edildi.
Yalanlarla, iftiralarla soru soruyorsunuz.
Öğreniyoruz ki o kadar mal gaz olmuşlar ki kız kardeşinden aldığı vekaleti kötüye kullanarak babasından kız kardeşine gelen malları da üstüne geçirmiş ve onun mahkemesini görüyorlar. Bu nedir Allah aşkına?
Antalya il ve ilçeleri sınırlar içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır.
Pazar günü sandığa gittiğinizde Sayın Altınok'un babadan kalma olduğunu söylediği epey bir malı var. Bu kadar variyet varken iki çocuğunun KPSS sınavına girmeden memur yapmasını doğru buluyor musun? Bu kulaklı değil mi?
İzledik Çiğdem. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Turgut Altınok'un özgeçmişinde uluslararası hukuk okuduğunu yazıyor. Fakat diplomasını Azerbaycan'da bir yerden aldığını, bir eğitim kurumundan, bir üniversiteden aldığını söylüyor. Fakat bu Azerbaycan'daki bu üniversite de sahte diploma dağıttığı için kapanmış. Aliyev tarafından kapatılmış. Ortada böyle bir durum var. Ne diyorsun?
Yalanlarla, iftiralarla soru soruyorsunuz dedi ya demin.
Evet.
Turgut Altınok. Yani hukuk öyle bir eğitim ki, hukuk diploması öyle bir diploma ki o kadar
bir
temel bir şey ki.
Sen de hukuk mezunusun.
Yani o zaman çıkarıp göstermesi lazım. Yani bu çıkarıp göstermeden böyle iki yalan iftira demek de olacak bir şey değil. Yani o çok çok iddialı bir şey.
Tanıyorsun o. Tanıyorsun değil mi? Sen yani 33 günde bitiremedin diye hukuk fakültesini.
Ya bir de 33 günde bitirmiştim. Yavuz Selim Demirağ söylemişti onu.
Tabii tabii yani. Yavuz Selim Demirağ söyledi.
Yani Sayın Turgut Altınok'un hukuk fakültesi mezunuysa eğer diplomasını çıkarıp kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Nasıl kendisi Mansur Bey'in İngiltere'deki o evi nasıl aldığını soruyor ki Mansur Bey de onu belgeledi. Bir kısmının banka kredisiyle bir kısmını kızına hibe evet. yoluyla yaptığını belgeledi ve kamuoyuyla paylaştılar.
Evet, 100 bin pound birkaç ödemiş gün önce. Kendisi evet. geri kalanını da mortgage'da 32 yıla bölmüşler.
Evet, evet. evet sağ ol şey yaptığın için, eklediğin için, tamamladığın için. Nasıl kendisi onu rakibinden istiyorsa biz de Ankara'da oy kullanacak seçmenler olarak onu Sayın Altınok'a soralım. Hangi hukuk fakültesinden ne zaman mezun oldunuz ve hukuk diplomanızı kamuoyuyla paylaşır mısınız?
Belediye başkanlığı için şart değil ki. Niye gösteriyorlar ki mesela?
Yani. Ya değil tabii ama madem böyle bir şey var onu ne olduğunu kamuoyu da bilsin. Bu seçim iyi oldu aslında bu seçimde. Hiç olmadığı kadar çok adayların mal varlıkları tartışılıyor. Mal bildirimleri tartışılıyor. Aslında şeffaflık, saydamlık bunu gerektirir. Çünkü bu görevlere talip olmak aslında kamu kaynaklarının kullanımı anlamına geliyor. Siz onun için oy istiyorsunuz bir yandan da insanlardan, evet. seçmenlerden. Dolayısıyla halka ait bir parayı harcayacaksanız sizin de kendinizin hesap verebilir durumda olmanız gerekiyor. Çok çok basit bir şey aslında bu.
Evet, bu diplomayı Altınok aldığında Keçiören Belediye Başkanı'ymış. Yani hem çalışmış hem okumuş. Yani
1997 yılında
evet.
değil mi?
Evet. Belediye hem belediyede çalışmış, belediye başkanlığı yapmış hem de Azerbaycan'da bak, aynı anda okumuş. Ve bu diplomayı almış. Orası da bir
online okudu herhalde. Öyle zaman, şeyle, online okudu
ya
herhalde.
O sırada.
O zaman hayır, internet online çok yeniydi Türkiye'de. 97'de ancak böyle başladı
online,
internet.
Şuradan tabii. ailece online şeyi seviyor olabilirler. Biliyorsunuz iki kızının da KPSS'ye girmeden İstisnai kadrolarla devlette çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bir kızı Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyormuş. Ki normalde Dışişleri Bakanlığı'na girmek ne kadar zordur girenler bilirler. Diğer kız da Rütük'te çalışıyor ortaya çıktı ya. Şimdi Rütük'teki arkadaşlara sordum ben çalışan. Hani dedim nedir gördünüz mü kızını çalışıyor mu işe? Ben çünkü işe geliyorlar mı diye merak ettim. Hani bir şekilde KPSS'ye girmeden girmişler devlete. Hadi bari işe gidiyorlar mı diye. Şöyle dedi arkadaşım. Ben bir kere gördüm sadece Rütük'te dedi. Bir odası varmış. Bir kere gördüm dedi. Şöyle gelmiyormuş işe. Online çalışıyormuş. Bir proje dahilinde alınmış
Rütük'e.
Online evden çalışıyormuş uzaktan. Öyle bir evet, Rütük, çalışma şekli
Rütük
varmış.
Başkanı bana da söyledi. Proje kapsamında sözleşmeli eleman dedi.
İşte Rütük'te çalışan diğer memur arkadaşlar görmemiş.
Yeri de geçici görevle gelmiş dışlarından.
Ne güzel.
Evet. Murat zamanımız tükendi hemen hemen. Kısaca senden de alalım. Sayın Altınok Keçiören'de belediye başkanlığı yapıp aynı zamanda Bakü'ye gitmiş. Bakü'de sanıyorum değil mi bu üniversite? Buraya gitmiş Azerbaycan'da ve bu üniversiteyi okumuş, bu diplomayı almış. Ne diyorsun bu konuya ve özellikle de okulun benim, sahte diploma dağıtmaktan dolayı Aliyev tarafından kapatılması konusunda?
İsterse Harvard Hukuk Fakültesinden alsın diplomasını. İsterse Paris'teki işte Sorbonne'dan alsın hukuk diplomasını. Benim Ankara seçmeni olarak Sayın Turgut Altınok'tan herhangi bir izahat talebim yoktur. Gazeteci olarak oluyor. Çünkü ne bilgi verecekse pek bir önem taşıyacağını zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde çok uğraştı, aradı Turgut Altınok'u aday yapmak için. Göreceğiz yani, tabii büyük bir yani yer yarılıp gök aşağı inmezse hani çok kazanma ihtimali az görünüyor, öyle diyeyim. Ama işte 31 Mart gecesi göreceğiz. Dediğim gibi gazeteci olarak taleplerimiz bitmez. Tabii ki gerçeği ortaya çıkarmak istiyoruz ama seçmen olarak Sayın Turgut Altınok'tan herhangi bir şey açıklaması talebim yoktur.
Evet, ben de şuna şükrediyorum. İyi ki Sayın Altınok tıp tahsili ve diş hekimliği tahsili görmemiş yani. Vay haline komşuların, Ankara'daki diyelim, çünkü aynı zamanda hasta olarak da belki başvuracaklardı o komşular. Programın sonuna geldik. Deniz Zeyrek, ne çizdin?
Vallahi ben siyaset dışı bir şey çizdim.
Ne çizdin bakalım?
Çok sevdiğim bir aktör sağlık sorunları yaşıyordu. Öyle moral olsun, inanır. Moral olsun diye.
Çok güzel. Selvi Boylum, Selvi. Al Yazmalım.
Evet, oradaki.
Çok buradan, güzel. Gençlik halini. Evet.
Bunla, buradan evet. Kadir İnanır'a şifa diliyoruz. Şifa gönlümüz, diliyoruz. Duamız onunla diyoruz.
Evet. Biraz siyasi havayı dağıtayım istedim.
Evet. Evet. Kadir İnanır'a selamlarımızı gönderdik ve pazar günü önce sizi sandığa, sonra sandıktaki oy sayımlarını denetlemeye, sonra da oradan çıkıp Now Haber ekranlarının karşısına bekliyoruz. Çünkü bir seçim klasiği, yıllardır değişmeyen gelenek yine değişmeyecek ve Türkiye en objektif, en doğru, en hızlı seçim sonuçlarını bizden alacak. Her yıl, her seçimde daha doğrusu, aşağı yukarı her yılda seçim oluyor yani, her yıl desem de yeri. Kim olacak? Biz orta sayfa ekibi olacağız. Selçuk Tepeli olacak, ana haber enkırımız. Çalar Saat'in enkırı İlker Karagöz olacak. Ankara temsilcimiz Navaver Tülay Öşten olacak ve Ozan Gündoğdu olacak ve sizlere güzel bir seçim gecesi yaşatacağız. Pazar günü ekran karşısına davet ediyoruz. Bizi bu saate kadar izlediniz, sabrettiniz, teşekkür ediyoruz. Pazar günü kavuşmak dileğiyle. Nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler.